Team4'ten herkese merhabalar. Salı Pazar'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de 30. haftayı geride bıraktık. Artık yani tamamen futboldan uzaklaştığımız bir haftayı geride bırakıyoruz. Yani ne diyeceğiz, ne konuşacağız onu da tam olarak bilmiyorum ama Fenerbahçe kazandı Trabzonspor deplasmanında 3-2. Galatasaray'da Kasımpaşa deplasmanında 4-3 kazandı. Trabzonspor Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya taraftarlar girdi. Futbolculara saldırdı. Futbolcular saldırılanlara karşılık verdi. Sahalarda Ender rastlanan görüntüler yaşandı. Türk futbolunda hatta dünya basınında da geniş bir şekilde yer buldu. Yani isterseniz başlayalım. Kaan, sen nasıl değerlendiriyorsun yaşananları?
Yani şimdi denecek şeyleri tepeden aşağı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. İlk önce TFF Başkanı bugün herhalde bir danışmanı falan dünya basınına bakıyordur. Başından beri konuştuğum marka değeri bu seviyeye geldi. Bugün BBC'de Guardian'da bir arama yaptım Türk takımlarıyla ilgili. Son 3 haber yanılmıyorsam bu sene zaten transferler dışında 4-5 defa haber olmuş takımlarımız yurt dışında. Ya kavga ya medene atılan yumruk ya işte hakem tartışmaları şu bu tamamen onlardan görülüyor futbolumuz. Bundan ibaret yani Batı için, Avrupa için, Türkiye'nin futbolu tamamen bunlardan ibaret. Yumruk, şiddet. Çünkü futbola değer bir şey görmüyorlar. Onun dışında yani şimdi bu olay Papara ilk defa yaşanmıyor. Pasolit diye bir sistem çıkarıldı yıllar önce. Bunların önüne geçmek için de Antalyaspor'u yendi, şampiyon oldu Trabzon 2 sene önce. Sahaya sanıyorum girmeyen kalmadı. O sahaya girenler, bugün sahaya girenlerden aynı kişiler var mı? Tespit edildi mi? 6222'den o gün ceza aldılar mı? Çok merak ediyorum. Yoksa o kutlamaydı, normal girerler diye mi karşılandı? Onu da merak ediyorum. Yani konuşacak çok şey var. Hepimiz birlikte konuşuruz diye tahmin ediyorum. Sahaya bıçaktan giren bir adamdan söz ediyoruz. Yani ben mesela Ozan abi de çok maça giden bir insan. Benim bildiğim derbilerin sonunda çevik kuvvet bir duvar oluşturur özellikle. Gergin geçiyorsa tribünlerin önüne kalkanlarla dizilirler. Yine birkaç tane gördüm ama nasıl bu kadar hakirdi taraftar, nasıl buna karşı önlem alınamadı, onu işin açıkçası merak ediyorum. Buralara varacağı tahmin edilmedi mi, nasıl edilmedi merak ediyorum. Maç 60. dakikadan itibaren koptu zaten. Nasıl oyuncular çıksın diye bir güvenlik koridoru oluşturulmadı onu da akıl edemiyorum. Anlamıyorum. Çünkü daha önce bu güvenlik koridorlarını gördük. Olması mı lazım? Evet demek ki ülkemizde olması lazım böyle şeylerin. Zaten maçın bu noktaya asla gelmemesi gerekiyordu. Bu maçın bir şekilde durdurulması, oynanmaması, 60. dakikadan itibaren maç oynanmaz hale geldi. Yani bu zaten bir kafaya gelen yabancı madde saha içindeki oyuncu. Yardımcı hakemin arkasında düşen çatabat, sahanın içinde meşale varken oynatılan futbol. Maçın saniyelerce devam etmesi, hakemin görüp müdahale etmemesi. Halil Umut Meder'in bu maçı asla durdurmayı göze almaması, istememesi. İşte sonucunda bunlar oldu. Şimdi bir dünya zaten konuşacağımız şey vardı. Laf lafı açar. Ben monolog gibi uzatmayayım. Size vereyim. Öyle paslaşarak gidelim.
Ya ben bir kere önce bir çizgiyi çekelim, onun üzerine konuşalım. Abi sahaya taraftar giremez, tamam. Bunun üzerinden devam ederiz ama herhangi bir takımın taraftarı sahaya giremez abi. Nokta, tamam. Bunun daha ötesi yok yani. Şimdi Kaan'ın dediği şey haklı. Orada mesela Trabzonspor maçını sanırım kaleci değil, ya birisi yumruklanmıştı da yani. Ama gümbürtüye geldi. Ya Türkiye'de bu işlerin, Kaan şey dedi, bu işlerin buraya geleceğini düşünmüyorum. Ben bu işlerin daha da ileri boyutlara gideceğini düşünüyorum çok açıkçası. Çünkü asıl itidalli gereken, davranması gereken hiç kimse ne yazık ki itidalli davranmıyor. Tam tersine yangına körükle gidiyor ve bu yangın gittikçe daha fazla alevlenmeye başlıyor. Ya bir kere Ankara Gücü maçında olaylar yaşandı. Tamam. Bir başkan sahanın içine girdi ki sahanın içine o gün başka girenler de vardı. Hakem yumrukladı. Biz hayatımıza normal devam ettik. Yani bu stadın kapandığını gördük mü biz? Görmedik değil mi? Bundan 4 hafta evvel Ankara Gücü Galatasaray maçı oynandı. Futbolcuların kafasına pek çok şey atıldı. Biz o gün Icardi'nin sikini taşlarını konuştuk abi. Tamam. Ben tek tek gideceğim. Keza Beşiktaş Galatasaray maçında futbolcuların kafalarına bir şeye atılırken gayet rahat maç oynanmaya devam edildi ve biz bunların hiçbirisini konuşmadık. Sanki hayatın normal akışındaymış gibi devam ettik hayatımıza. İşte hakem konuştuk, penaltıyı bilmem neyi falan konuştuk yani. İşte o penaltı verilir miydi, o yapılır mıydı, bu yapılır mıydı? Türkiye'de bunların hiçbirisi bugün yapılmıyor. Birden yaşanmıyor. Şimdi o saha içine ayrı konuşacağız da ben bunu ya abi Türkiye'de ne yazık ki herkes bunu böyle gözden kaçırmak falan değil. Bu biraz ciddi sahtekar. Abi bir kulüp başkanı tekrar diyeceğim. Ben bunu 5 program falan söyledim. Bir kulüp başkanı hakem tehdit etti. Türkiye'de basından bir Allah'ın kulu bu adamı eleştirmeye cesaret edemedi. Tamam. Çünkü aynen geçen hafta kurduğum cümleyi tekrar söyleyeceğim. İmam osurursa cemaat sıçar abi, tamam mı? Tam tıs, yani Galatasaray başkanının, Fenerbahçe başkanının, Beşiktaş başkanının, Trabzonspor başkanının, Boluspor başkanının falan. Abi başkan konumuna gelen adamın azılı bir fanatikmiş gibi davranması kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü sen bunu yaparsan tribündeki adam da abi böyle davranır. Çok normal. Yani ben hiç şaşırmıyorum. Yani ülkenin başındaki adam işte Türk toplumu çok küfür ediyor. Abi ülkenin başındaki adam küfür ediyor. 6222 pasolik falan bunların hepsi hikaye. Türkiye'de bunlara yani 6222'nin ya da yani pasolik'in bir şirketi zengin etmek için kurulduğunu herkes biliyor. Ben ama daha genel bir şey söyleyeyim. Abi Türkiye Futbol Federasyonu dünkü maç özelinde söyleyeceğim. Şu saate istifa etmesi gerekiyordu. Çünkü yaşanan olaylar 1, 2, 3 yani şey olmasın bekleniyor. Yani sahaya giren adamın orada ilk gördüğü Fenerbahçeli'yi bıçaklaması falan mı gerekiyordu? Yani sizin herhangi bir aksiyon alıp istifa etmeniz için. Keza Trabzon Emniyeti, Trabzon Valisi'ni şu ana kadar çoktan istifa etmiş olmaları gerekirdi. Yani sen orada can güvenliğini sağlamakla yükümlüsün ve hiçbir şey yapmıyorsun. İşin diğer kısımlarına sonra gireriz.
Bir saniye araya girebilir miyim?
Tabii tabii.
Yani şey de çok merak ediyorum. Sahaya o stada maskeler nasıl sokuldu?
Sokuldu.
Bozuk paralar nasıl sokuldu?
Meşaleler.
Meşaleler nasıl sokuldu? Pet şişeler nasıl sokuldu? Suların yönetmeliğe göre açık verilmesi
öyle olmamı,
lazım.
Öyle olmaması, tabii öyle olmaması. Hayır bildiğim nasıl? Büyük pet şişeler
evet,
vardı
büyük
bir de.
Büyük pet şişeler vardı, ötesinde stadlarda verilenlerin evet,
bardak şeklinde
değil. Gerekiyor. Bunun ötesinde ben mesela geçen sene dezenfektan sokamadım stada ama çatıyla girmiş adam mesela. Kendisi tokmaktan bir tane bıçak gibi bir şey yapmış, sokmuş onun. Türbün maskeli adam doluydu. Ben çok merak ediyorum yani nasıl bu kadar kolay yapılıyor.
Abi.
Ve her şey geçti. Burada hani futbolun tamamen dışına çıkarak söylüyorum. Cidden kim suçlu olursa olsun, bu noktaya gelmemizde kimler rol oynamış olursa olsun. Dünkü olayda o adam bıçağı o sahaya taktı. Kim nasıl hesabını verecekti? Yani bundan kimi sorumlu tutacaktık mesela? Ali Koç mu, Dursun Özbek mi, Ahmet Nur Çebin mi, Mehmet Büyükekçi mi, işte Trabzon Emniyet Müdürü mü? O mu bu mu? Ne anlamı var bir adam öldükten sonra? Senin ülkende bir futbolcuyu bıçaklayacaklardı. Düşürmeseydi bıçağdan. O niyetten giriyor.
Ya bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kurum ve kurumlarıyla istifa etmesi gerekiyor. Bütün kurum ve kurumlarıyla. Ama ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa çağrısı yapılamıyor hiçbir kulüp tarafından doğru düzgün. Elbette bunların kendileri istifa etmeleri gerekir. Ama Türkiye'deki temel sorun, yani ne yazık ki bunu da biz haftalarca konuştuk. Türk futbolu gerçekten tırnak içinde bağımsız olmadığı sürece biz bu olayları yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonları Federasyonu başkanları çok uzun dönemden beri kayyım şeklindedir. Atanmışlardır. Hiçbirisi özgür iradeyle seçilmemişlerdir. Bir adamın görevinden ayrıl ya da ayrılmama ayrıl demesine falan bakıyor. Çünkü yani Mehmet Büyükekşi'nin ben kulüpler istifa çağrısında bulunsa da işte bir yerden talimat gelmeden istifa edeceğini düşünmüyorum. Ama elbette ki Mehmet Büyükekşi de bu kadar rezalet olurken, ya ben marka değeri falan diye bir şey kalmadı Türk futbolunda. Ve ben ya yine söyleyeyim be, önceden söylemeyi sevdiğim için eğer istifa etmezse bu olaylar daha artacaktır. Artacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi göreceğiz ne cezalar verildi. Ben bir kere söyleyeyim. Dün mesela Fenerbahçe Kulübü'nden yanılmıyorum değil mi? Herhangi bir açıklama gelmedi. Bu olay dönecek.
Kızılan konuştu geçen.
Hayır. Şeyle ilgili. Normalde resmi site zart dese zurt dese bildiri yayınlıyor ya. O açıdan söyledim. Ben çok iyi biliyorum. Bu olay dönecek, dolaşacak, Galatasaray'a gelecek. Bak çok şimdiden söylüyorum, hiç kimse şaşırmasın. Çünkü onun işaretleri var. Ben şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Abi Türk futbolunda federasyonun payının olması yanı sıra abi her takım taraftarı dahil, bunun Beşiktaşlısı var, Galatasaraylısı var, Fenerbahçelisi var, bir takım sosyal medya hesapları Türkiye'de futbolu terörize etmek için elinden geleni yapıyor. Hem de öyle böyle değil yani. Hatta bu mesela bu trollerden bazılarına işte Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar Başkanım falan diye hitap ediyor. Kimdir nedir bilmiyoruz o Ayetullah Bey denen hesabı. Ama buna mesela Fenerbahçe'nin koskoca Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Başkanım diye gülücükle yanıt veriyor. O yüzden bu sosyal medya hesaplarının Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'a hangi takımlıysa abicim bunlar. Bunların banka hesaplarını filan araştırılıp bunlar kimse abicim bunların savcılık tarafından çekilip soruşturulması gerekiyor. Çünkü hakikaten yani çünkü söylenen şeylerin haddi hesabı yok. Yani işte 3-5 tane gerizekalı bunu dillendirir filan tamam ama abi bu adamları böyle hakikaten acayip dün akşam Galatasaray maçı bitiyor. Yok Fenerbahçelilikten çekilsin. Yok bilmem ne filan. Abi çekilin. Çekilmek isteyen varsa çekilsin. Buyursun yani.
Başkanların söylemleri buna göre şekilleniyor.
Da abi şöyle yani bir şey var.
Sosyal medya koskoca kulüp başkanını şekillendiriyor.
Bu maçtan 3 gün önce ya da 4 gün önce Fenerbahçe başkanı ya şimdi bak bu Galatasaray maçında gireriz bu işe de abi rakibini sürekli FETÖ'cülükle suçlayan, FETÖ'cü diyen yani böyle bir garip bir anlayış var tamam mı? Yani şey zannediliyor mu abi ya mesela Galatasaray stadına gelinince Galatasaray taraftarını çiçeklerle falan mı karşılayacağız? Yani en ufak olay ya hakikaten bak en ufak şeyde şunun benzeri yaşanacaktır onu söyleyeyim yani. Çünkü ya dün mesela Kasımpaşa maçında abi Kasımpaşa taraftarı olmayan bir takım adamlar nereden biliyorsun filan dersen bin tane örneği var, bin tane şeyi var yani. Arkadaşların WhatsApp yazışmaları filan var. Kaldı ki tribünlere bakıyorsun bir tane şey yok. Kasımpaşa formalı atkılı adam yok. Abi Fethullah Gülen diye bağırarak tezahürat yapıyorlar. Ali Sami Yen'le birleştirip ana bacı sövüyorlar. Abi şimdi tamam bu kadar böyle dediğim gibi tekrar ben açık açık söylüyorum abi. Kim ne derse desin. Bu kadar bu olayların buraya gelmesinin sebebi benim için Milat Ali Koç'un açıklamasıdır abi. Tamam. Ve ondan sonra Bolu Spor nereden çıktı? Ankara Gücü başkanının yaptıklarına kayıtsız kalınmasıdır. Hala Ankara Gücü stadında maç oynanıyor abi. Yani hala taraftarlı maç oynuyorsun abi. Ve Ankara Gücü taraftarı hala sahaya bir şey atıyor. Ya bunun Ankara Gücü olması önemli değil yani. Burada programda söyledik. En geç 10 gün sonra Faruk Koca dışarı çıkar dedik. Faruk Koca'yı Kulüpler Birliği'nde sarılarak karşıladı abi millet. Bir hakem yumrukluyorsun. Ya şimdi abi bak tekrar söylüyorum. Akil adam olması gereken, itidalli durması gereken insanlar itidalli durmazsa taraftara sen yapmayın arkadaşlar diyemezsin abi. Çünkü sen bunu acayip derecede körüklüyorsun. Sen bir açıklama yapıyorsun. Galatasaray Başkanı bir açıklama yapıyor. Beşiktaş Başkanı bir açıklama yapıyor. Bitmiyor abi. Bunun sonu gelmiyor. Elbette ki bu adamlar put değil açıklama yapacaklar da abi yani bak tekrar söylüyorum ya. Yani altını çizerek söylüyorum. Bir camia, Galatasaray camiası yaklaşık 3 seneden beri FETÖ'cü, sürekli FETÖ'cülükle suçlanıyor, tamam mı? İki tane futbolcu var görünürde. Bak iki futbolcu var. Hadi oraya bir de şeyi ekle, Zekeriya Öz'ü ekle. Üç tane adam var. Abi Galatasaray Kulübü'nden, FETÖ'den atılan kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? 7 tane adam var. Fenerbahçe Beşiktaş'tan atılan sayıyı biliyor musunuz? 230 tane adam atıldı. Ama Galatasaray FETÖ'cü ve bu sosyal medyada artık tribünde rahat rahat söyleniyor bu. Ve abi bak ben ilk kez hayatımda ilk kez bir bu ülkede tribünlerine Fethullah Gülen isminin bağırıldığını duydum abi. Yani şaka gibi. Tekrar Trabzon maçına gelirsek maçla ilgili çok daha şey söyleriz, tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Abi şeyi kabul etmiyorum. İşte o tahrik etti, bu tahrik o. Abi tahrik olmayacaksın. Çünkü bunun sonu da yok, tamam mı? Özür dileyerek söylüyorum bunu. Sanki suçlu Fenerbahçeliymiş gibi oraya döndürmek istemiyorum ama abi mesela Mert Hakan'ın ne işi var abi o şeyde? Oynayamayacak bir adamın o kadroda ne işi var? Bana birisi bunu açıklasın. Yani mesela niye Beka yok, niye Bonici yok da sahada dolaştırıyorsun filan maçtan önce? Abi özellikle sinir ucuyla oynamanın bir anlamı yok yani. Bu doğru kılmıyor sahaya taraftarın girmesi. Çok bambaşka mesela. Ama bazı şeyler var ki olacak işler değil ya. Hakikaten yani şimdi sahaya bıçakla dalan adam işte Rize'den geliyor. Öyle bir güvenlik eksiği var ki herif Rize'ye kaçarken yakalanıyor. Yomra yolunda filan. Ama abi adamı derdest etmişsin. Abi yerde tekmeliyorsun. Beynine tekme atıyorsun ya. Mesela ben açık söylüyorum. Osterwolde'nin Türkiye'de herhangi bir şekilde futbol oynamasının mümkünatı olmaması gerekiyor. Ama biliyoruz ki böyle olmayacak. Çünkü bunun geçmiş örnekleri var. Ama işte geçmişte Marcao Kerem'e yumruk attığında 8 maç ceza verdi ki şey bunu gerektiriyor. Abi bak şu çok önemli, tamam mı? Kaç sene evveldi Beşiktaş maçında sahaya dalan 2012 sezonu mu? 2013 sezonu mu?
2013 sezonu.
Bir taraftar sahaya daldı, tamam mı? Şey kaçtı. Ebu'ya kaçtı. Sabri şöyle önünde kollarını açarak durdu. Bir tane adam girmiş, tamam mı? Abi sahada linç eder gibi kafasına bilmem nesine vurursan o kadar taraftarı aşağı indirirsin. Doğru olmamasına rağmen söylüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Başta söyledim. Sahanın içinde taraftar olmaz. Net abi. Bu adamın hapse girmesi lazım. Ne yaptıysa ya, Fenerbahçeli futbolcu kol çıkarttıysa da küfür de ettiyse ne olduğu önemli değil ki. Bunlar olmadı yani. Ama bu arkadaş içeri gidecek. Ama abi yerdeki adama tekme atmak kahpeliktir. Onu da söyleyeyim yani. Bu sadece futbolcu yaptığı için söylemiyorum. Bu böyle genel Türk toplumunda vardır. 25 kişi yakalar abi. Yerde adam tekmelemek de güvenlik alacak, bitirecek işi, tamam mı? Şeyi. Yani bak burada bak şeyinkini bile, Osayi'ninkini bile daha anlayışla karşılıyorum. Neden biliyor musun? Herifin biri elinde bir bıçakla sana doğru koşuyor.
Hiçbir şey denebileceğini zannetmiyorum.
Tamam. Denir. Normalde bunun da cezası var. Bu o kadar öyle cezasız kalması gereken bir şey de değil yani. Yerde yatan adama yumruk falan sanmıyorsun.
Ikinci,
olmaz yani.
İkinci barda bu hani koşarken böyle...
Tamam bu iyi. Bak tekrar söylüyorum. Futbolcunun nefsi müdafaası vardır net abi. Ama mesela Osterwolde'nin yaptığı hareketin nefsi müdafaayla hiç açık... Ya Osterwolde'nin yaptığı hareket TCK'lık bir suçtur. Ben mesela yerde yatan arkadaş olsam, sahaya giren herif hapse atacaklar muhtemelen, ben şikayetçi olurum. Çünkü ben yerde yakalanmışım, yerde yatıyorum, kafama tekme yiyorum. Şimdi olayların en başına geleyim. Abi 2011 yılındaki şike sezonunu çözmeden Trabzon'la Fenerbahçe arasındaki sorunu çözemezsin. Tamam. Başka bir şey söylemeyeceğim yani.
Yani bundan ilgili şimdi bir en baştan almak gerekirse... Çarşamba günü söylenenleri ben aklı başında Fenerbahçelilerin tasvip edeceğini düşünmüyorum. Çarşamba haydi basın toplantısı galiba. Benim şahsi fikrim katılmaz bilmiyorum taraftarlar. Türk futbolunun nacilen Ali Koç'tan da Dursun Özbek'ten de kurtulması gerekiyor. Umuyorum bu yaz onun miladı olur. Hiç kimse Fenerbahçe'nin kurucusu bile olsa çıkıp Galatasaray Kulübü'ne terör örgütü şu bu diyemez. Bu
İspatı yokken söyleyen de şerefsizdir. Ben öyle söyleyeyim.
İşte beka sorunu bunlar falan. Bunlar çok MHP, AKP ağzı geliyor bana. Benim hoşuma gitmiyor şahsen. Hoşuna giden taraftar varsa bilmiyorum. Söylenen şeylerden araştırması gereken şeyler varsa araştırılabilir.
Tabii savcılıklar.
Ali Koç'un söylediği bazı anlamlı, mantıklı şeyler o kadar saçma sapan konuştu ki onun arasında kurban gitti. Yani bazı iddiaları vardı işte, Dursun Özbek görüşmek istedi, şu bu. Ama terör örgütü dedikten sonra sen karşında diye. Bir de ondan sonra açıklamanın sonunda maçı erteleyelim.
Rakibimiz bekliyoruz diye. Yani, rakibimiz kabul ederse.
Rakibin kesin kabul eder. Yani söyledikten sonra. O sağ içindeki olaylara gelirsek orada bir cinnet hali var. Cidden kaç oyuncunun ceza aldığında değil, isterse Fenerbahçe'yi men etsinler. Dünden sonra ben hani oturup o kadar ceza almalı, bu kadar ceza almalı diye bir şey söyleyemem. Yıllar önce Josef'e saçma sapan, o zaman da verilmemesi gerektiğini düşünüyordum. Bir ceza verildi Beşiktaş'a. Bugün işte o yolları hep bu adımları peş peşe döşedi. Bundan önce Fenerbahçe'nin takım otobüsüne Trabzon'dan geçerken tüfekle saldırıldı. Şoförü vuruldu. Mizah konusu yapıldı. Tişörtlere basıldı. Trabzon stadında posterlere basıldı. Ülkede her ciddi şey olduğu gibi bir şaka malzemesine dönüştürüldü. Hala failleri bulunmadı. Bugün işte stada girildi, saldırıldı. Ben yine işte 12 kişi gözaltına alındı. Biraz daha Fenerbahçe'nin gazını almak için gözaltıların olacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki sene çok da farklı bir durum olmayacağını düşünüyorum işin açıkçası. Oğuzhan Roade'nin yerde adama vurması suçsa suç olsun, ceza alsın. Ben orada herkesin bir cinnet halinde olduğunu düşünüyorum. Yapılan nefsi müdafaaydı bence. Osay Samar için diyorum. Onun da cezası varsa TFF o yönde karar veriyorsa, içine siniyorsa tabii ki verebilir. Diyorum yani herkes Fred'e de verebilir. 40 maç ona versin, 40 maç ona versin. Çünkü dünkü olayda kimse ölmediği için bir hafta sonra bu da espri malzemesine dönüştürülecek. Dün akşam bazı Fenerbahçeliler bile espri malzemesine dönüşüyordu. Geldik sağınıza, bir de dövdük size. Aferin, atın tweetler. Yani çok normal davranışlarmış gibi. Ülkede bildiğin bir hani şu olay mesela herhangi, dünyanın herhangi bir yerinde yaşansa yer yerinden oynaması lazım. Cumhurbaşkanı'nın çok açıklama yapması lazım. Bizde hani yapılan şeyler, takım starttan çıkamadılar, gece 1'e kadar starttaydılar. Çünkü kontrolü sağlayamıyor, güvenliği sağlayamıyor, takımı çıkaramıyorsun, havalimanına götüremiyorsun takımı, can güvenliği yok. Ondan sonra sahada kavga çıkar, şu olur, bu olur yani. Diyorum ya, oralara, maça bir noktada geleceğiz diye düşünüyorum. Yani bu maçın zaten çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Bu maçın oynanmaması gerekiyordu. Lazım. Bizim de hatamız dediğin gibi. Beşiktaş maçının da oynatılmaması gerekiyordu kafa isabetten sonra. Konuşmadık, konuşmamız lazımdı. Oynatılmaması gerekiyordu. Bu maçın çoktan bitmiş. Yani çünkü
ya en kötü şey de bak,
oynadıkça Divakovic, geliyor oraya.
Divakovic'in çenesine sanırım bir şey geldi. Abi orada düdüğü çalacaktın, içeri alacaktın. En kötü oynatmaya çok niyetin varsa taraftarı boşaltıp maçı devam ettirecektin. Çok az kalmıştı. Ama şimdi herifin ağzını burnunu yarıyorsun, hala maç oynatmaya devam ediyorsun. Yani Halil Mutmeler'in yaptığı hakikaten iş değil. Onu da söyleyeyim. Ya bu maç çok önce düdüğü çalıp abi soyunma odasına girecektin. Çok oynatmak istiyorsan tribün boşaltacaktın. Yok istemiyorsan maçı olduğu yerde durdurup ona göre bir karar alacaktı.
Yani ben maçın normal şartlar içinde de, normal akışında gittiğini de düşünmüyorum maçın, işin açıkçası. Yani maç karıştı, kontrolden çıktı. Halil Umut tamamen kontrolü kaybetti. Çok hatalı kararlar verdi. Onlara geliriz, şimdi konuyu bulandırmayayım. Ama yani bunların önüne geçilmediği sürece yani şunu söylemek durumunda olduğumu düşünüyorum. Halil Umut Meler terapide olmalı, tedavi görüyor olmalı. Halil Umut Meler sahanın ortasında saldırıya uğradı, bir travma geçirdi. Hani ligin şu ana kadar en stresli maçını utanmadan Halil Umut Meler'i verebiliyor yapay zeka tırnak içinde. O kontrolü kaybediyor. VAR hakemlerinle ilgili tartışma zaten atamanın saniyesinde başladı. Galatasaray'dılar rahatsız oldu, Fenerliler rahatsız oldu. Maç başlamadan zaten bir ortalık gerildi. Yani şeyle ilgili de rahatsız dile getirmek isterim. Bunu tüm içliyenliğimle söylüyorum. Benim bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu bildiği için buradaki izleyicilerimiz, düzenli izleyicilerimiz.
Hadi canım, ben seni Samsun sporlu biliyorum.
Herkes, buradaki herkesin takımı. Ben buradaki hiç kimse de zaten taraftar olmadığını iddia etmiyor. Biz spor yorumcusu değiliz, sohbet ediyoruz. Galatasaraylılar için Fenerliler de yapsa aynısını söylerdim. Şu saldırıyı meşru kırmanın yollarını aramak. Yok o servolde olta atmış. Yok işte sahanın ortasında sevinilmiş. Tümer Metin için özellikle söylüyorum. Yıllarca bu takımda oynamış bir oyuncu, şampiyon olmuş bir oyuncu. Her yayına çıktığında da Fenerbahçe'de ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan söz eden bir oyuncu. Sahanın ortasında kutlama yapmayacaksın diyor. Hangi derbinin ortasında çemberde kutlama yapılmadı? Bu hani Trabzon bunun bir derbi olduğunu iddia ediyor. Derbi ise sahanın ortasında, taraftar kutlanmasını istiyorsan yenilmeyeceksin.
Ya bu futbolcu istediği yerde kutlar abi.
İstediği, bak tanışmıyorduk hiçbirimiz o zaman. 2012'de aynı şeyi düşündüm, aynı şeyi söyledim. Burada da yemin ederim o dönemden tanıyanlar doğrulayacaktır. Eğer Galatasaray stadında şampiyonluk kutlamasını istiyorsan Galatasaray sahanda yenilmeyeceksin şampiyonluk maçında. Yenilirsen kutlar. Bu maçın Trabzon için hiçbir anlamı yoktu. Trabzon bu maçı kendisi için bir anlam ifade eder hale getirdi. Yok şampiyonu biz belirleriz. Belirleyemedin. Olmadı. Yenildin yani. Maçı çevirmek, maçı Trabzon taraftarı Trabzon'u maçın içine soktu. Yani.
Yok Livakovic.
O noktaya kadar.
Biraz öyle oldu aslında da.
O da olabilir. Konuşuruz. Yani. Hani bu kendini böyle bir anlam yükleyip, misyon yükleyip ondan sonra olmayınca bir cinnet haline gelmek.
İşte iki hafta evvel benzerini Beşiktaş maçında gördük. Beşiktaş Galatasaray maçında gördük. Buraya kadar gelmedi de yani biraz böyle şey olsa iş oraya gidecekti. Yani çünkü abi bak bunun şeyi yok. Hiç affedilir yok. Bunu biz tarihte çok ben şeyi hatırlıyorum yani. Mesela Fenerbahçe stadında Gerest'in kafasının yarılması, o Ali Samiyen'deki sulu derbi. Bak bunların hepsi oynatıldı abi. Hatta yani ben Bünyamin Gezer TRT'de konuşuyor tamam mı? Boş beleş. Ama abi futbolcunun kafasını yardın abi tamam mı? Teknik direktörün kafasını yardın. Maçı devam ettirdin. Tansiyon mansiyon dedin. Şimdi o sulu derbi tamam mı? Orada mesela o Ali Samiyen'deki sulu derbi. Abi oynatılabilir mi abi o maça? Ya bak bunun elbette ki şeyi vardır. Abi biri beşi onu yok tamam mı? Abi sahaya bir şey atamazsın ya. Tamam mı? Ya sahaya bir şey atılmaz. Dünyanın en saçma sapan en komik işlerinden birisi yani. Ha bir tane atmışsın, ha 20 tane atmışsın, ha 150, ha 1000 tane atmışsın. Fark etmiyor yani. Sahaya yani hiç mesela biz herhangi bir Bundesliga maçında sahaya bir şey atıldığını görüyor muyuz? Herhangi bir Premier Lig maçında yani, görüyor muyuz?
Dursan bile bunun önüne geçir ya. Hani sahaya bir şeyler atılması.
Şuraya bakar mısın abi? Yani onlarca şey geliyor
ve
ya.
Ve bu sahada mesela ve oyunculara temizletiyor. Tabii, evet abi oyunculara temizletiyor. Yani. Ya bu hani normal bir akıl yapısı mı? Normal bir ruh halinde mi Ali Rıdvan Beyler? Ben
ya şu kadar görüntüye rağmen şu maçı oynatabilmek...
Bu pozisyonda, bu fotoğrafta maçı izleyenler farkındadır. Oyun akıyor.
Evet, evet.
Bu pozisyonda oyun akıttı. Sonunda bu pozisyonun gol yedi Fenerbahçe. Evet,
hatırlıyorum.
Yani 10 saniye. Orta gelse içeriye ne olacak?
Ya yok
hiç İsmail şey elinde yok. Meşaleyle adam mı tutmaya çalışacak? Görüyor, dönüp bakıyor. Ona rağmen oyunu devam ettiriyor. Bu normal bir ruh hali olabilir mi ya? Yani bu hata üstüne... Bu maç oynanmamalıydı. Ondan sonra Ciku penaltıyı veriyorsun. Kafasına değdi mi ayak değmedi mi? Değmediyse çift vuruş. Değdiyse kırmızı kart. Penaltıyı veriyorsun. Ver Ciku'ya kırmızı kart. Niye veremiyorsun?
Çok dün akşam hani, işin hakemlik boyutuna girersek rezalet.
Yani o pozisyonda mesela 12 saniye Fenerbahçe kopmuş oyundan niye durdurmuyorsun oyunu? Şimanski geldi faal yaptı götün dönüp vermeyi biliyorsun faali. Niye durdurmuyorsun? 3. golden önce işte faal varsa faal var. Osman Valde vuruyor. Niye oynatıyorsun o zaman?
Ve gözünün de önünde oldu bu arada o
gözünün, pozisyon. Gözünün ya onda.
Hadi, ya bakıyor pozisyonu bakıyor.
Kopmuştu. Saçmalamıştı evet, zaten. Evet. Maç yani 2-0'dayken bir anda maç saçma sapan bir şekilde 2-0, 2-2'ye getirildi. Çünkü bu maç ya o ruh halinde ben bir oyuncunun normal bir maç oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani kafana sürekli bir şey yağıyor. Oradan bir şey geliyor, buradan bir şey geliyor. Konsantre olabilir mi? Fenerbahçe tek kale maç yapıyordu. 2-0'dan sonra kontrollü aldığında da hiç gol yiyecek gibi değildi. Fenerbahçe öyle böyle de ben 3-2 olacak dedim penaltıdan sonra. Çünkü de yani oynayası... Hani... Ondan sonra hani... Neyi konuşuyor? Sağda futbol, Abdullah Avcı sırıtarak geliyor, sağda futbolda kalalım diyor. Ne sağdaki neyi konuşacaksın?
Burada futbolda kalabilmenin çok mümkünü yok.
Sağda futbol, yani normal bir şartta mı futbol oyna? Hapishanede yemin ederim futbol maçları daha şey geçiyordur.
Zafer'e çağrı vardır ya.
Yani daha normal geçiyordur.
Bu arada İsmail Kartal yani plan olarak falan Abdullah Avcı'yı bayağı ezdi dünya.
Ya Abdullah ben şeyi söyleyeyim, Çok söyledik ettik. Abdullah Avcı şöyle taktisyen böyle taktisyen. Abdullah Avcı teknik direktör değil abi. Yani. Ya ben bir daha söyleyeyim de. Yani. Yok Kurt Hoca, yok Murt Hoca falan. Ya aynı çok benzer bir planla Galatasaray maçına çıkmıştı. Galatasaray affetmedi. 5 attı. Fener 5'e atamadı. Biraz zorlanarak aldı ama ya oyun için Fenerbahçe'nin genel olarak Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu söyleyeyim. Çok çünkü çok oyun konuşabilecek halimiz yok şurada. Ya oyun olarak çok bir şey söylemenin mümkünü yok. Ama plan ve işte Livakovic'in yediği gole kadar Fenerbahçe çok üstündü. Çok majör hakem hatası vardı. Yani penaltıdaki pozisyon kırmızı karttı. Üçüncü golden evvel de yani gözünün önünde oluyor. Net faul vardı. Yani hakikaten hiç şey yok yani. Hatta sarı kartlık bir faaldi o. Ama ona rağmen Trabzonspor kazanmayı hak etti mi? Hak etmedi. Hakikaten çok kötü bir oyun oynadılar. Bu arada da işte bir taraftan şu şeyin sahadaki oyunların ne kadar aciz olduğunu görüyoruz. Pek çok takım için söyleyeyim. Yani Galatasaray maçına gelince de söyleriz. Çok kötü bir Galatasaray vardı bence. Pala çok yapılması gereken şey var ama öncelikle bu federasyon, ya bir kere federasyonun özerk olması lazım. Ben madde madde öyle söyleyeyim. Artık federasyonlara kimsenin karışmaması lazım. Kimin işte ona işaret ediliyor, o aday oluyor. Öbürüne işaret ediliyor. Ya bu şu federasyon başkanı döneminde yaşanmadık ne rezalet kaldı? Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Ya işte Süper Kupa'yı falan hala oynanamıyor. Ağustos'ta oynanması gereken maç Nisan'a geldi.
Biri ölünce falan mesela. Herhalde.
Efendim?
Herhalde yok, biri ölünce artık bırakacak.
Abi yok, onda da olmaz. Merak etme. Yani işte başkan şey yumrukluyor, hakem yumrukluyor, sahaya taraftar dalıyor. Ya başka 1000 tane hakem rezaleti falan var. Hiç açıklanabilir değil. Yani şeyden giremiyoruz. Normalde ben konuşmak istediğim şeyler de bunlar, şu olaylardan. Ya mesela bir takım hakemler Fenerbahçe'de Rankent'ten, Bekao'dan falan daha fazla forma giydiler ya. Yani yani Fenerbahçe maçına çıktılar. Forma giydiler demeyeyim de öyle yanlış oluyor. Ya mesela Emre Malak diye bir hakem var, tamam mı? Abi Fenerbahçe stadında fotoğrafı var. Abi bir tane Galatasaray'ın stadında fotoğrafı olan bir hakem olsa maç yönettirirler mi abi ya? Asla olmaz. Hala bu adama veriyorsun. 5 tane hakem arasında döndürüyorsun abi Fenerbahçe maçlarını. Israrlı bir şekilde, yani Şansal Büyükan'ın iki hafta evvel söylediği ambargo işin net doğru. Başka hakem bulamıyorsun, veremiyorsun yani. Yani şimdi yapay zeka diyor Kaan, işte Halil Umut Meler.
Tırnak içinde diyorum.
Ha, hafta içi Ali Koç alenen bu maçın hakeminin Halil Umut Meler olduğunu, Okan Buruk'la arkadaş olduğunu falan söyledi. Yani... Ya bu arada arkadaş da olabilir. Arkadaş değillermiş ama arkadaş da olabilir. Yani bunda bu kadar garipsenecek bir şey yok. Sürekli birbirini gören insanlardan bahsediyoruz. Yani güya bir atıyor, yapay zeka atıyor. Maçın hakemini maç şey yapmadan, ne derler, oynanmadan Fenerbahçe başkanı biliyor. Ya da Galatasaray başkanı biliyor. Aynı tersini de biliyoruz yani.
Hepimiz biliyorduk ki ya bu adamı ben anlamıyorum. 3 haftada. İki gergin maç. Bu adamın ne özelliği var? Yani ne
başka diğer, hakem veremiyorsun.
Diğer çünkü. Hakemlerden ne farkı var? Dünkü maçı bence herhangi bir hakem daha kötü yönetemezdi.
Ya dünkü ya maçın içi oynanmaması lazım.
Ya dünkü maçı 3-0 Fenerbahçe'nin hükmen kazanmış olması. Bunu herhangi UEFA kokarttı. Bizim FIFA kokarttı. En yüksek rütbeli hakemimiz bu adam mesela. Belki Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, çeyrek final falan yönetecek. Avrupa maçını devam ettirebilir miydi?
Ettirmez, asla ettirmez. Ettiremezsin zaten. Ettirirsen FIFA kokartını taşıyamazsın da.
Avrupa, Fenerbahçe'den örnek vereyim. Fenerbahçe ile de Olympiakos'u yarı final. Yarı finalde Aston Villa'lı oyuncunun kafasına su şişesi yağdırıyorsun. Oynatabilir misin o maçı?
Ya oynatmaya kalksan FIFA kokartını elinden alırlar.
Premier Lig'den oyuncuyu parayı basıp getirtip burada oynatmayı biliyorsun ama kafasına atılırken. Ya ondan sonra neyin konuşuyoruz ki? Yani o, böyle bir maçın sportif bir gerçekliği olabilir mi abi? Yani o Fenerbahçe tamamen tesadüfe kazandı dünkü maçı. Fenerbahçe çünkü ben Türk İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbulluyum ve tribünde büyüdüm. Çok gittim. Yani sayısız derbi izlemişimdir. Sen de izlemişsindir. Ben o sahanın içinde olsam, onu bilmeme rağmen adım atamazdım korkudan. Çünkü bir de ben maçın 80. dakikası itibariyle o tribünlerin aşağı ineceğini biliyordum. oraya geliyordu ki aklı başında spor şube üyeleri de biliyordu. Çünkü maskeli adamlar maçta niye maskeli adam olsun abi? Maskeli adam olmasın diye Pasolig'i çıkarmadın mı?
Ya Pasolig'i işte tekrar söyleyeyim al bayrak grubuna biraz daha paraları cukkalasın diye getirdin. Hiçbir ne işlevi vardır ne bugüne kadar herhangi bir şey yapmıştır. Abi Pasolig mi kaldı? Yani hakikaten ya şimdi Pasolig yerine gidecekler başka bir şey getirecekler de dünyanın en saçma
biraz
şeyi
biraz da başka
yani.
Bir grup zengin olsun.
Tabii
canım,
tabii. Şey ya, kulüpler kendileri yapmak istiyor biraz da oradan zengin. Abi hı-hı. Türkiye'de ilk yapılması gereken şey iktidarın artık bazı şeylerden el çekmesi gerekiyor. Çünkü iktidar neye elini atsa eline attığı her şeyde olduğu gibi ya kimse bunları söylemek istemiyor. Oraya yanaşmak istemiyor. O yüzden ben çok rahat söyleyeceğim. Adalete elini atıyor, adalet maymun oluyor. Milli eğitime elini atıyor, milli eğitim maymun oluyor. İşte spora, futbola elini atıyor, futbol böyle oluyor. Şundan emin olun, yarın öbür gün işte herkes aynı örneği veriyor. Efendim voleybola ellerini atmadılar, ondan böyle oldu. Voleybolu da ellerini atsınlar, orada da her şey berbat hale gelsin.
Kademe kademe, ilk başta kulüpleri el atıp, kulüpleri öldü. Türkiye'nin en köklü bazı kulüplerini öldü, batırdılar. Eskişehir, Bursa, Gaziantep, neredeler?
İşte yakında Adana Demirspor böyle olacak. Tabii hepsi evet. Tamam da abi Kayseri Mayseri de
say. Sonunda TFF'ye.
Oturup şey yaptılar. Kayseri RGS'le Kayseri Spor'u düşeni tekrar ismini değiştirdiler falan. Bir de böyle bir saçma sapan şey oluyor borçlardan yırtması için. Yani Gaziantep küme düşüyor. Gaziantep FK falan yapıyorlar. Borçlardan yırtıyorlar. Yani
sonra bir de şehir kültürü yok bizim takımlarımızda. Nasıl olsun yani?
Ya Türk futbolunun böyle bir takım şeylerden kurtulması lazım ama Türk futbolunun öncelikle ve ilk sırada iktidardan kurtulması gerekiyor. İktidar bu arada da kulüpler filan ne kulüpler buna şey yapabiliyor ne derler ses çıkartabiliyor. Hatta tam tersi mesela Fenerbahçe Galatasaray versiyonu da var. İşte Abdülhamid Albayrak iktidarla iktidara yakın çünkü Fenerbahçe Ketenci'yi eski Başakşehir yöneticisini yönetici filan yapıyor. İktidara yakın birisi olsun ki yönetimimde rahat rahat iş yapabileyim. Yani ya arazi alayım ya bilmem ne yapayım filan. Yani artık madem böyleyse hayır abi kulüplerin abi çıkıp çatır çutur kardeşim futboldan elinizi çekin demesi gerekiyor. Aslında Mehmet Büyükekşi'ye de haksızlık yapıyoruz biz. Hakikaten yani Mehmet Büyükekşi dediğin adam piyondur.
Ha, o istifa etse başkası gelecek.
Yani çok Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir'in filan çok farkı var mıydı abi? Aynen bu herif gibi piyondu abi. Türk futbolunu böyle yönetemezsin, ve yönettiremezsin
bir
yani.
Şey değil mi? Değiş. Ya medyadan örnek vereyim. Neden? Bence tamamen aynı mantık bu başkanların ses çıkaramamasının sebebi. Hemen ben kendi kurumumdan vereyim. T24'ü ne diyoruz? Arkamızda bir sermaye. Yok. Dolayısıyla benim kaybedecek bir şeyim yok. Yok. Ben doğruyu yazabilirim diyorsun. Arkasında sermaye olan bütün gazeteleri iktidar o kadar güçlü ki beni batırır korkusuyla çekti yanına. Kulüplerin birinin başkanının otelleri var. Birinin başkanının yani
Türkiye'nin yarısı
yani, hani ortalama bir ülkesi var. Anlatabiliyor muyum? Ailesi öyle bir aile. Diğeri ondan önce işte Trabzon'un bir iş adamıydı. Şimdi yine bir iş adamı geldi. Zaten Trabzonspor'u geçiyorum. Başakşehir'i geçiyorum. Ha, kim ses çıkaracak?
İşte ya bu kadar bak bir kere şu ilçe belediye ya yani bilmiyorum bana çok futbol romantikliği geliyor. Futbol romantikleri kızacaktır. Ben şu ilçe Pendikspor, Ümraniyespor, Eyüpspor, bilmem ne spor gibi ilçe belediyelerinin var olduğu
AKP'li belediye yani mesela,
o evet. Kulüplerin Süper Lig'de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne yazık ki bu işlerin duracağını düşünen varsa çok yanılıyordur. Bu işlerin ben duracağını düşünmüyorum. Hatta işte şey izliyoruz biz şu anda. Ya kar topu çoktan atıldı, çığ oldu. Birilerini mutlaka altına alacaktır. Çünkü ya bu kadar rahat rakiplerinin, bütün herkesin, rakiplerin birbirini suçladığı, ipe sapa gelmez suçlamalarla hiçbir kanıtın olmadı. Yani şeyi yok abi. Ya diyorum şimdi FETÖ'cü deyip duruyorsun tamam elindeki kanıt ne abi ya çık mesela bir tane ülke savcısının bu ülkedeki bir savcının abi eğer varsa da bu arada Ali Koç'a diyecek ki buyurun savcılığa elinizdeki belgeleri, bilgileri getirin.
Yani normal bir ülkede olsak o konuşmadan sonra spor savcısı, cumhuriyet savcısı, basın savcısı herkesin çağırması.
Elinde ne var, ne bilgi var, ne şey var? Ha yoksa da abi bir daha bunu söyleyemezsin. Sen şey yapacaksın.
Yoksa suçlusun zaten. Ya bak, iftira atıyorsun.
Tekrar söylüyorum. Yok zaten abi. Ya dünkü Kasımpaşa maçında abi pasolikleri açtırıyorsun Galatasaray taraftarı dışında. Bir takım adamlar şeye giriyor, ne derler, tribüne giriyor. Tribünde Fethullah Gülen'in ismini bağırarak Ali Sami Yen'le birleştiriyor. Moda oldu bu arada. Yani bak şu konuya bir çözüm bulunması lazım. Abi bir kulübün kurucusu, yani bu arada da hakikaten yani Türk futbolunda şu anda olanlarla yan yana falan getiremiyor. Hepsini üst üste koysan Ali Sami Yen'in tırnağı yapmayacak adamlar. Ali Sami'ne sürekli laf söylüyorlar, küfür ediyorlar. Abi ya yok mu abi bu şey, bu işin şeyi? Ya bir durdurak yok mu abi mesela? Bu kadar rahat o zaman abi herkes çıksın. Tribünde langur lungur laf söylesin abi. Tribünde Erdoğan'la ilgili X desen abi.
Yo, ben
bir saat sonra bir şey desin.
Tribünde hükümet istifa dışında işte, her şey diyebilirsin
bir abi. Bir saat, evet abi, bir saat sonra içeri alırlar adamı.
İstersen yani, istediğini diyebiliyor.
Ya bu toplum bu kadar da iğrençleşemez abi. Yani sürekli bir takımın kurucusuna, kutsalına küfür edemezsiniz abi ya. Çünkü ya bak bir bunun şeyi yok. Sonu yok. Çünkü yarın öbür gün şöyle olacak. Böyle olur. Türkiye böyle bir ülke. Senin kutsalına ana bacı sövmeye şey yapıyor. Abi ya bir noktada çizgiyi çekeceksin. Bu kadar rahat küfür ettiremezsin ya. Bak tekrar söylüyorum. Dün Kasımpaşa stadında bu ülkede ilk kez Fethullah Gülen'in ismi rahat rahat koro halinde söylenebildi ya. Lan var mı? Hakikaten ya gerçeküstü şey ya yaşananlar. Neyse şeye geçeyim yani tekrar Trabzon Fenerbahçe maçına geçeyim. Abi kim varsa bu işin içinde öyle gözaltı 10 gün sonra serbest kalmalı değil. Ya bir kere benim vicdanımı söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un sahasını bir sene kapatırım. Tamam bir sene seyircisiz oynattırırım. Yani bir tane seyirci sokmam içeriye. Ama tabii biz komik ülkeyiz. Pandemi döneminde bile seyircili maçlar oynandı yani. Onun da yolunu bulurlar. Trabzon stadında hatta ya, Trabzon'a diyeceksin ki ceza olarak git abi Erzurum'da oyna diyeceksin. Tamam. Onun bedelini hem o takım ödeyecek hem taraftarı ödeyecek. O taraftar bir daha herhangi bir şekilde bir daha polis sokmayacaksın içeriye abi. Bak bakalım bir sene cezayı verdikten sonra sahaya bir tane adam girebiliyor mu? Bak bir tane adam giremez. Çünkü abi olmaz abi şu mesela şu görüntü. Abi sahada güvenlikçisi bilmem nesi şusu busu ana baba günü ya hakikaten.
Bu sen mesela hani çevik kuvvet anladığım kadarıyla türbünü tutmaya çalışıyor arkada. Niye orada çevik kuvvet yok abi? Kim spor şube? Spor şube dediğin.
Spor şube.
Normal bir polis. Çekip... Üstünde kask yok. Bir şey yok. Bir tane yelek var. Yelek, elinde evet. Bazısı şeyse kamerası olur. Aşağıda geziner. Tutmaya çalışıyor. Birkaç tanesi de hayat kurtarıyor bu arada. Hı-hı. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Adam mızraktan koşuyor. Evet. Mermi dur. Çevirmese saplayacak adamı ya.
Mızrak o fotoğrafta gelir umarım.
Yani şey vardı şey, vermişti.
Evet
yani,
evet. Ben de söyledim İlhan'a. Yani şunların abi yaşanmasının mümkünatının olmayacağı cezalar vereceksin. Bu kadar basit abi. Bu ülkenin temel sorunu cezasızlık kültürüdür. Yani
seneye Fenerbahçe Kadıköy'de bunun aynısını yapmaya çalışırsa en ağrı da Fenerbahçe'ye verilir umarım. Bunun intikamı olamaz abi.
Olmaz abi. Olmamalı. Yapamazsın. Ya bir kere muhtemelen bir daha yani ben bunların bir dönem seyircili maç oynayabileceklerini düşünmüyorum Trabzonspor açısından ama ben Türkiye'yi tanıyorum abi. Trabzon'a bir 15-20 maç ceza verirler ya da 10 maç.
Zaten kimse gitmiyor ki maçlarına. Fenerbahçe maçı diye geldi.
10 maç ceza verirler. 4. haftadan sonra profesyonel şey PFDK bir açıklama yayınlar abi. Cezayı 10 maçtan 4 maça kapatır gider abi. Türkiye'de cezasızlık kültürü çok fena. Her konuda hem de cezasızlık kültürünün sonuçlarını biz böyle tekrar yaşayacağız ama ben şunu da söyleyeyim İlhan öyle bırakacağım. Diğerlerini bilemem ama Osterwolde'nin bu ülke topraklarında bir daha forma giyememesi lazım. Diğerlerini bilemem abi. O kendini korumuştur, korumamıştır beni ilgilendirmiyor ama yerde yatan bir adamı tekmelemek tekrar söyleyeyim kahpeliktir abi. Sadece futbolcu açısından söylemiyorum bunu.
Bu arada o tekmelediği kişi de öyle bilir yani. Tamam evet sahaya girdi. İlk suçlu o kişi ama ölebilir yani yerde yatan kişiye tekme atmanın.
Orada zaten artık derdest edilmiş tamam mı herif? Ya alım zaten bir dayak yedi o sahiden. Güvenlikçiler üzerine atlamış ve yatmışlar. Abi artık orada bir de koşarak herifin üzerine geliyorsun abi yani Bildiğin böyle yay çizip geliyor ya. Hiç gerek var mı abi o şeye? Ya abi şu görüntü çok komik değil mi ya gerçekten? Herif maske... Bu arada bir şey söyleyeceğim tüm bunlara ilişkin. Abi eğer MMA dövüşçüsü falan değilsen abi, futbolcuya saldırırsan dayağı yersin abi. Bu kadar seri idman yapan adamlara, bu kadar sürekli zinde olan adama hakikaten bu arada aklını kaçırmış olmak gerek abi, sahaya dalmak falan. Abi ben ya mesela el şey olsun tamam mı? Bir 1.50'lik futbolcu olsun abi, adamı sahanın ortasında yamulturlar abi.
Ben neler, hiç ya mesela aklınızın ucundan geçti mi? Ben bugün sahaya dalacağım diye.
Abi hayat hiç.
Ben çok kötü şeyler gördüm ya. Çok kötü yenildiğini gördüm Fenerbahçe'nin. En son yani hani neredeyse ağlayarak çıktığım maçlar oldu. Çıkışında dayak yediğim maçlar oldu. 3-0'lık Galatasaray. Daha kırıcı bir şey olabilir mi Fenerbahçe taraftarı için?
Ama zaten bunlar
sosyal benim aklımdan oluyor genelde. Hani geçemez ya, gelip burada senden tartışırken aklımın ucundan ya da Ozan'a yumruk atayım ben diye de geçemez. Anlatabiliyor muyum? Kızarsın, sinirlenirsin, kızdırırsın. Yani bu birkaç hafta önce şeyin saçmalığını konuştuk. Beşiktaşlılar işte salın çattaki Kartal'a kızdı. Dedik ki abi yapan ne olacak ya? Şimdi bunu yapmadığın sürece zaten lise futbol takımı gibi olur işler. Evet. Biraz da bu işin esprisi burada. Kaldıramıyorsan ama cezası yok. Biliyor yani.
Tabii tabii abi.
Bütün bu arada o. Kavga dövmek için giren var. Bir de stadın ortasında selfie çeken tipler ben var. Yani.
O tam Türkiye gerçeği ya.
Ya bu arada zaten bu sahaya girenlerin siciline bakılsa büyük ihtimalle bir sürü suç vardır. Yani bu insanlar genelde böyle tipler oluyor.
Ya bence sicillerine geçmemiştir. Sorun odur işte.
Maskeyi takıp futbolcuya gardını alıp böyle durmak yani bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil ki zaten.
Ya işte şunu da söyleyeyim. Normal zekada, standart zekada birisinin yapacağı iş değil abi. Çünkü futbolcu adam, ya yani sporcular abi adamın ağzını bunu dağıtırlar öyle söyleyeyim yani. Olmaz o. Yani senin böyle çok acayip bir şey yapıyor olman lazım. İşte o sahi bile, o sahiye baktığın zaman işte boyuna posuna bak, ufacık tefecik. İşte öyle adam abi. Çünkü bu herifler sürekli idman yapıyorlar, sürekli antrenman yapıyorlar. Hayvan gibi güçlü herifler abi. Hiç aklın alıyor mu mesela? Sahaya girip herifi yumruklamayı falan mı düşündü abi? Ya bir de gard almış yani herif. Ya kafasındaki maske falan bence çok... Ya bir taraftan da çok komik bir görüntü yani.
Zaten bu maskeli görüntü birazcık dış basında da çok yayıldı. Birazcık
abi, ben olayı... Ben Photoshop zannettim ya. Oyun karakteri falan koydu. Yemin ederim ha, bu normal bir görüntü mü ya? Yani bu böyle bir şey olabilir mi adam... Hani bir de Joker maskesi alayım sahaya gireyim. Evet ben yan durdu. O yüzden oyun karakteri zannettim. Yani fotoğraf da garip. Yani o izah olmayan şeyin mizah olur da geliyor iş birazcık. Ya, o...
Ama çok da mizahını yapmamak lazım. Yok, şunun yani. İçin çok mizahını yapmamak lazım.
O kendisi mizah olayın işte.
Ya bu herifin hakikaten şu herifin mesela bir daha ömrü boyunca zaten stada girmemesi
ya
lazım.
Bu adamın sokakta gezmemesi lazım.
Elindeki o delici aletten ötürü bir içeri girmesi lazım. Mutlaka ama mutlaka. Yani süresini bilemem. Onu savcılar değerlendirir ama yani şu arkadaşın bir daha herhangi bir şekilde herhangi bir maça girememesi lazım. Ama çok iyi biliyoruz ki bu arkadaş... Ya çok kuvvetle muhtemel bir süre içeride kalıp serbest bırakılacak. Kahvehanede arkadaşlarına anlatır. Şöyle daldım, böyle bilmem ne yaptım falan diye böyle gülerek anlatacak. Ne yazık ki böyle yüzsüz insanlarız biz. Onu da kabul etmek lazım yani.
Çünkü hiçbir şeyin önlemini alamıyorsun. Yani bu
öyle mi almak gibi
insanlar derdi, çok son artık son halkasına bakıyor ama bunların ilk halkasına da bakman lazım. Bunlar bu stadın içine nasıl girdi? Nasıl izin verildi?
Ya o mesela o elindeki kesici aletle mesela sahanın hiç ya ulan abi çakmak sokamıyorum ben ya.
Sokamıyorsun tabii.
Yani ayarım ya, her tarafımda sigarayı görünce mesela elinde her tarafı evet abi her tarafımı arıyor yani.
Şapkanı çıkar, şeyi aç, onu aç, bunu aç. Meşaleyi stat görevlisi içeri sokuyor, bırakıyor tahminen.
Öyle oluyor tahmine. Abi. Şeyi hatırlayın, Göztepe Karşıyaka maçını canım. Hatırlayın abi yani.
Doğru bak, en acısı yani. Unutuyoruz. Aklımıza yani geldi. Gayet adam rahat, öldürdüler
rahat,
neredeyse.
Gayet rahat rahat maç oynanıyor falan yani. Bak Türkiye'de tekrar söylüyorum, cezasızlık kültürü bu işleri buraya getiriyor. Son kez söyleyeceğim. bu işlere doğru düzgün bir ceza verilmezse şu olaydan sonra biz daha ağırlarını yaşayacağız. Çünkü cesaretlenecek herkes.
Ve dediğimiz her şey çıkıyor. Yani haftalar önce dedik ki bu işin sonu çok kötü bir yere gidiyor. Çok kötü bir yere geldik yani. Allah korudu. Hani yani bıçağın düşmesi birinin başka önlemesi, bir şey yapamıyorum.
Hatta yaralanmadı bile yani. Bu o kadar büyük bir şans ki.
Çünkü
yani
ben diyorum ki o içeri sıkıştılar. Ben tüneli tutamadılar zannettim. Tutuşlar tüneli anladığım kadarıyla. Ben dedim ki ya Allah, bir de biri dışarıda kaldı bir Fenerbahçe'de.
Türkiye'de şöyle bir şey var. Bunu polis için söyleyeceğim. Hangi şehrin polisi ise o şehirde yaşadıkları için ne yazık ki yani mesela Fenerbahçeli futbolcular sahanın içinde seviniyor, tamam mı? Sahanın içinde sevinirken abi çemberi alacaksın abi, adam sevinmeye devam edecek. Yani o tümer konusuna özellikle girmedim Kaan söylediği için. Yani benim kabul ettiğim bir şey değil abi. Futbolcu nerede istiyorsa orada sevinir. Kimseyi de ilgilendirmez
ya
yani.
Bu bir futbol yani ben, maçı abi.
Ben senden özel izin istemeyeceğim abi, tamam mı? Yani ben şurada sevinirim, burada sevinirim falan gibi bir şeye girmeyeceğim. Ben istediğim yerde sevinirim. Hiç kimse de karışamaz abi. Kaan'ın dediği gibi yenilmeyeceksin abi. Sen kazanacaksın, sen sevineceksin. Adam kazanırsa, yani şimdi atıyorum sezonun 37. haftası Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe kazandı mı, şampiyon mu oldu? Sevinecek abi. Hiç kusura bakmasınlar. Yani ama işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu şeyi de hatırlıyoruz. Işık mışık kapatıyor. Olacak işler değil abi. Abi bırak adam sevinsin yani. Ne olacak?
Ya bir de daha çok rezil oluyorsun. Yani? Kutlamadım o. Ya evet, bence abi. Bir şey değil mi? Bak 10 sene önce götürmeyeceğim bizi de. O fotoğrafların karanlıkta olması, daha bu saatte olması tabii. 10 kat daha rezil.
Tabii, daha etkilidir.
Çünkü
bence
o gün yönetim yırttı kendini kutlanmasın diye. Evet. Tuttu takımı içeride, kutladı.
Ya olay, bak o olay bile Cumhurbaşkanı'na gitti ya. Tabii yani canım. Abdurrahim Albayrak arıyor filan yani Cumhurbaşkanı. Abi mesela Galatasaray kulübünün ya da X bir kulübün bir statta sevinmesi için şey mi yapması lazım abi? Cumhurbaşkanı özel izin mi
ya
alması lazım?
Ya bir de kutladı, Galatasaray kupa kaldırdısa ne oldu? Sadı yatmak zorunda mı? Yatmak zorunda. Ertesi sezon tekrar bak 10 sene geçiyorsun da maç oynuyoruz orada değil mi? Tabii ne oldu yani? Kirlendi mi o stat?
Ya bir kere şu kafaları bırakmamız lazım. Ya o efendim orada sevinemezmiş, bu efendim burada sevinemezmiş. Herkes her yerde sevinir abi. Kazanırsan sevinirsin. Bu kadar basit yani. Dün de mesela Sami Uğurlu işte Galatasaraylı futbolcular sevinci abarttı. Sana mı soracak abi Galatasaraylı oyuncular nasıl sevineceğini? Yani bir, bu arada terbiyesiz bir hareket yok, bir şey yok. Yani kol çıkartır, bir şey yapar. Anladınız ne demek istediğimi? Gösteremiyorum ya, hareketi yani.
Bu arada maçtan
yani.
Önce de Aşkın Olayım'dan Fener Ağlama çalınıyor Trabzon'un evet. Stadında. Yani hiçbir şey normal değil. Bunlar yemin ederim ki ben Fener Ağlama'yı maçtan önce duyduğumda bazı Fenerbahçeliler çok rahatsız olmuş. Ben olmadım abi. Trabzon'un Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemesi kadar normal bir şey olamaz.
Beşiktaş'ta Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin şampiyon
evet,
olmasını istiyor.
Hakkının yediğini hissediyor yani. Hakkının yendiğini hissediyor. Tünelinde Fenerbahçe'nin aldığı şampiyonluk yazıyor. Çünkü kendine ait olduğuna inanıyor. Ve 10 senedir biz sonsuz bir saçma sapan bir döngü içindeyiz. Bu döngü de kırılmayacak. Gel gelelim. Trabzonspor kutlamadı mı mesela? Çok rahatsız olmuş bazı Trabzonlu yerel basın yazarlar şunlar. Hı. Trabzon mesela namalıptı Fenerbahçe. 21 maçlık seriden geldi yanılmıyorsam. Trabzonlular şey mi dedi abi? Soyunma odasında
gidelim.
Soyunma Uğurcan'ı ben gözüm ya havada atıp tutuyordun. Yani kimse bir şey dedi mi? Tabii ki yapacaksın. En sevmediğin kulüpse falan. Çok yendin. O zaman kutlamasını istiyorsan abi bir zahmet hani orada artık 87. dakikada Bahçay markajsız dolaşmayacak
abi bak,
arkada.
Şunu konuşuyor olmamız bile abesle iştigal. Hakikaten yani mesela
bunları konuşuyor olmamız bu ülkede spor oynanmaması gerektiği
anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde
sallıyorum yani.
Tamam mı? Arsenal Porto ya da Porto Arsenal maç yapıyor. Arsenal'lar Portekiz'de sevinemeyecek mi abi? Olur mu ya? Yani? İngiltere'ye gitmesini mi bekleyecek? Abi sevinecek abi. Bunlar çok normal yani. Ya çok normal demem bile çok garip aslında ya. Yani abi istediği yerde sevinir abi adam. Bu kadar basit abi. Tamam yani dünyada böyle bir kural yok yani. Bu adam burada sevinir. Öbür adam öbür tarafta sevinir. Bak tekrar söylüyorum. 37. hafta Fenerbahçe Galatasaray puan puana geldiler. Fenerbahçe kadar. Sevinecek abi çok normal yani. Sevinmesini istemiyorsa sen kazanacaksın.
Ya bana artık bunları konuşmamız bile çok...
Yani işte bunlar mı? İşte Tümer'in konuşması şimdi, itibariyle söylüyorum ben. Sen söylediğin için çok girmek istemedim.
Ya ben Tümer'e ekstra şaşırdım çünkü Tümer neler kutladı. Ya sulu derbide atılan suları içiyordu Tümer. Yani şimdi denilecek çok şey var ama hani o ya seviyeye bunlar, inmek istemiyorum.
Bunların hepsini göreceğiz abi. Ne ceza verildikleri. Çok değil. Gerçi milli ara veriliyor sanırım. Ya tam da imdada
soğuyacak çünkü.
İmdada yetişti evet bu milli ara. Olayı biraz unutturup 3-5 tane adamdan 2 tanesini içeri alacaklar. 15 gün sonra dışarıda tutacaklar. Birer maç filan ceza verirler. Trabzon'a 5 maç, 6 maç ceza verilir. 2 maç cezasını çektikten sonra o ceza kapatılır.
Ve ceza yani taraftar oyuncu cezalandırıyor işte. 2-2 bitseydi maç, atamasaydı Başakşehir o golü. Dalga geçe geçe yollayacaktı şampiyonluktan ettirdi. Kazandı diye ceza ve seneye aynı oyuncular bir bölümü kalacak, bir bölümü gidecek. Aynı oyuncular gidip orada maç yapacak. Yani ne kadar sağlıklı oynayabilir? Ben şüpheliyim. Ben başından beri söylüyorum. Bence Trabzonspor ve Fenerbahçe birbirinin stadında maç yapmamalı. Çünkü o olgunlukta değiller yani. Yani Fenerbahçe, ben tarafsız bakamıyorum belki ama Fenerbahçe 2011'deki o artık rekabeti bence aştı Trabzon'la arasındaki. Tekrar Trabzon takıldığı takıma döndü. Yenemediği takıma döndü. Trabzon'unu aşmadı. Fenerbahçe'nin bu kimle olursa olsun aynı cezaya, ya mesela Galatasaray maçı 37. hafta Kadıköy'de olsaydı, bir işte kalecisi Muslera yerde yatarken benim taraftarım çenesini yarsaydı, o zaman da derdim önümüzdeki sene oynamasın Galatasaray bizim statta.
Ya yok abi, şunların hiçbirini kabul edilebilir bir tarafı yok yani. Çok ya, maç içinde şey, maç sonrası yaşananlar, bunların hiçbirisini kabul edemezsin. Ben o yüzden tekrar söylüyorum. Abi bir, Galatasaraylılar kızabilir muhtemelen. Bir taraftarın sahanın ortasında işi yok abi. Sahaya giremez, tamam mı? Saha dediğin yer futbolcunun oyun alanıdır. O oyun alanına hiç kimse giremez abi. Nokta, tamam mı? Bundan ötesinde çok konuşmaya gerek yok. Ama dediğim gibi ben sadece Osterwolde'yi orada bir kenara çıkartıyorum. Bir kenara koyuyorum. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Abi yerde yatan adama attığı tekme itibariyle hiç olacak iş değil yani. O da olacak iş değil. Çünkü yanında kimse yok yani. Hiç kimse yok yanında yani. Bu arada şeyin Başakşehir'in vuruşta çok döner tekmesi çok kaliteli abi.
Yalnız orada da adamın dümdüz gitmeye devam etmesi Başakşehir'e çekilmiyor. Ya çok garip. Yani ne?
Hedefi Başakşehir değil herhalde.
O başka bir yere koşuyordu zaten canım. Bambaşka yere koşuyordu. Ya hani neresinden tutsam rezalet abi. Bunları biz daha yaşayacağız. Ben burada kalsın. Galatasaray maçına geçelim abi.
Bu arada Fener maçıyla ilgili konuşamadık ama şey söyleyeyim. Tadiç'ten Fred'i tebrik etmek lazım. Tek cümleden daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama hani bugün bir teyde gitsin istemiyorum. Fred'in iki golü de Tadiç'in iki asisti de çok güzeldi gerçekten. Öyle. Yani başka ben Abdullah Avcı gibi merkez orta sahayı falan, iki merkez orta sahalı oyunu falan konuşmak istemiyorum maçtan sonra. Konuşan başka yayınlar vardır zaten.
Geçelim Galatasaray maçına. Galatasaray yani çok zorlandığı, iyi oynamadığı bir maç oynadı Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa Galatasaray'ı bu sezon en çok zorlayan takımlardan birisi oldu bile diyebiliriz. 20 tane şut atmış Galatasaray kalesine. Galatasaray bakmadım ama 20 tane şut bu sezon kalesinde gördü mü? Şampiyon Ligi falan dahil hiç zannetmiyorum. Da Costa inanılmaz bir futbol oynadı bence. Yani Galatasaray'ın
çok tertemiz oynadı. Hiç ortasına kendini yere atmadı. Bütün mücadelelerde ayakta kalmaya çalıştı. Takdir etmek lazım.
Yani hiçbir Galatasaray Da Costa'yı durduramadı yani dünkü maçta. İkili mücadelelerde de, işte araya atılan toplarda da her yerde etkili oldu. Ama Galatasaray kazanmayı başardı. Maçta bir kırmızı kart penaltı pozisyonu var. O da çok tartışıldı. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi Galatasaray'ı, maçı, kararları?
Ya ben önce maçla ilgili söyleyeyim. Benim izlediğim çok kötü Galatasaraylardan, bence sezonun en kötü Galatasaray'ıydı. Okan Buruk'un bence çok yanlış şeyleri vardı. Yani oyunun çok daha ortalarında, çünkü gidişat neyin nereye gideceğini çok bariz görüyordum. Ben mesela Kerem Aktürkoğlu'nu herhalde 20. dakikada falan çıkartırdım. 4. dakikada bir şeyden girip soldan girip içeriye çıkarttığı, Mertens'in vurduğu bir top dışında ya abi hiçbir pasın şiddetini dahi ayarlayamadı. Abi şunu söylemekte fayda var. Bu muhtemelen oruçluydu. Oyunda etkiliyorsa oruç tutmayacaksın abi. Gidersin kazasını şey yaparsın. Çünkü oyununu etkiliyor yani.
Ya da hocana söyleyecektim ben onu şimdi ben
daha, evet. Okan Buruk çok daha erken seri değişti. Ben çok bekliyordum. Kerem Demirbay mesela haftalardır iyiydi. Dün bir şut dışında o da kötüydü. Çünkü Galatasaray orta sahasını her topta geçti neredeyse Kasımpaşa. Yani orta sahada Galatasaray'ın ben bu kadar ezildiği bir maçı hiç hatırlamıyorum. Yani Aytaç, Hayradunovic, bir isim daha vardı unuttum. Bütün pozisyonlarda yani Galatasaray'ın orta sahası şeydi. Kapalı çarşının turistlerin gezinmesi gibiydi. İstediği gibi her topta atılan öne her topta geçtiler. Galatasaray hücum gücü sayesinde ayakta kaldı. Ya ben en azından dün Okan Buruk'a o açıdan sezon için verebileceğim en kırık notu verebilirim. Muslera çok kötüydü. Yani mesela Aytaç'tan yediği golde öndeydi. İlk golde abi 6 pastan gol yemez kaleci. 6 pasta zaten dokunulmazlığın var tamam mı? Topun üzerine biraz gidersin sana müdahale edilse bile faul verilir. Çok basit yani. O yüzden ben 6 pastan gol yiyen kaleci hiç şey yapmam yani. İyi konuşamayacağım maç için söylüyorum. Çünkü bütün sezon itibariyle iyiydi. Galatasaray'ın hücum gücü ya Galatasaray hücum gücü sayesinde ayakta kaldı ve abi bütün herkesin bütün sezon boyunca ya işte Zaha ya Ziyech abi bu adamlar maç kurtardılar. Dün maçın kurtarılmasındaki temel sebep ya bir kere Kerem çıktıktan sonra oyun biraz değişti. 45'te ben çıkartırdım da şeye bırakmazdım yani 60'lara falan bırakmazdım. Çünkü oyun şeyi yoktu adamda içinde. Savunmaya falan da yardım etmedi hiç. Yani hücumda istediklerini yapamazsın da geriye gelirsin. Hiç yardım da yapmadı. Öyle şuursuz bir şekilde sahada takılıyordu. Zaha ile Ziyech'in girmesinden sonra bambaşka bir hal aldı. Yani Ziyech ben çok kişisel olarak çok sevdiğim bir adam değil ama ya bu kadar kaliteli futbolcu olmaz. Hakikaten yani herif acayip verdiği paslar, yaptığı ortalar. Dur Kerem'le ilgili unutmadan şeyi söyleyeyim. Galatasaray ilk yarı boyu yani Kerem'in çıkmasına kadar sol kanattan atak yapamadı. O kadar kötüydü yani. Sadece sağdan atak yapmaya çalıştılar. Barış'a top atarak. Ya Ziyech'in ve Zaha'nın girmesi Galatasaray'ı kazandırır ve Icardi oyuna biraz dahil olunca iş çok fazla değişiyor. Ben tartışılan pozisyonlar için tartışılan hiçbir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bence tartışmalı pozisyon Kasımpaşa'nın 10 kişi bırakılmaması ve kimileri penaltı değil demiş. Ya ele bu kadar net çarpmada doğal konumdadır diyor da el şöyle yani nasıl doğal konumsa ya illa şöyle havada falan olmasına gerek yok. Ya Galatasaray'ın kazandığı penaltı %100 penaltı ve kırmızı kart abi. Yani kural çok açık. Ben sana atmıştım. Kural yayına gösterebilirsin. Abi topla oynamaya niyetin yoksa o pozisyonda kırmızı veriyorlar. Hatta bir gün evvel Burnley Brentford maçında benzer bir pozisyonda yani son yani şöyle bir sav vardı. Bütün Fenerbahçeliler bunu söyledi çünkü. Vay efendim bu adama hem penaltı verip hem kırmızı kart veremezsin. Yo. Yani nereden çıktı mesela? Kim söylüyor bunu? Ben çok merak ediyorum. Mesela Manchester United Galatasaray maçında Casemiro kırmızı kartı aldı mı? Hatırlıyor muyuz pozisyonu? Mertens'in pozisyonu. Hem kırmızı kart aldı, penaltıyı da attı. Yok böyle bir şey abi. Eğer çünkü kural şunu söylüyor. Topla oynamaya niyetin yoksa ve o hareketi yaptıysan penaltıyı da vereceksin. Topla oynama niyetin olmadığı için Zaha orada çok akıllılık yaptı. Yani topu önüne alıp adamın topla oynama imkanını elinden aldı. Çok net kırmızı kart ve çok net şeydi. Hiç bunu tartışılır. Hiçbir yanı yok yani. Ama işte dediğim gibi o Fenerbahçe maçında konuştuğumuz şeyi söyleyeceğim. Türkiye'de sosyal medyada çok acayip bir şey var. Rüzgar var. Bunu her takımın taraftarı yapıyor bu arada onu söyleyeyim. Sadece Fenerbahçe falan demeyeceğim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan. Abi her pozisyonu yani kusura bakmayın ama götlerinden yorumlayarak kendi kendilerine kural getiriyorlar. Abi kurallar açık. Okumak isteyen kural kitapçığına bakabilir. Ben dediğim gibi ilanı atmıştım. Kural kitapçığı kaçıncı maddeydi, 107 miydi bilmiyorum ama kural kitapçığında çok açık bir şekilde o pozisyonun hem penaltı hem kırmızı kart olduğunu gösteriyor. Kaldı ki diyorum bak örneklerini gösteriyorum. 107 diye sallamışım. Şurada diğer tüm durumlarda tutma, itme, çekme, topla oynama imkanın olmadan adamı düşürüyorsan abi penaltıyı da veriyorsun abicim, kartını da veriyorsun ki adam hiç topla ya bu arada da çektikçe çekti en az 3 kere. Ya ona mesela penaltı demeyecek olan var mı bilmiyorum. Ama zaten penaltı demeyecek olan varsa konuşmayalım. Futbol konuşmayalım. Yani Yine yayıncı kuruluşun vermediği Kasımpaşalı Onyes'in sarı kart gördükten sonra topu tribünlere fırlatması var. Abdan maçın başında kırmızı kart göreceksin, onu da görmüyorsun ama yayıncı kuruluş ne hikmetse göstermiyor. Benim için maçtan önemli, Fenerbahçe maçında söyledik. Ya Kasımpaşa, ben geçen hafta herhalde burada hatırlıyoruz. Benim en korktuğum maçtı. En zor olacak maçtı Galatasaray açısından. Çünkü bir, çok iyi bir orta sahası var. Üçlü orta sahayla oynuyorlar. İki, hücum güçleri hakikaten Foul, Da Costa, Hayredinovic çok iyi oyuncular. Dün mesela Kasımpaşa maçı alabilirdi. Şundan dolayı alamadı. Abi ikinci yarı böyle bir 65-80 arası o kadar yanlış tercihler yapıldı ki. Mesela solda bomboş adam var, kaleye şut çekiliyor. Sağda bomboş adam var, şut çekiliyor. Böyle çok saçma sapan şeyler yaptılar. Yoksa maçı alabilirlerdi. Yani Galatasaray'da şu maç özelinde kazanılmış sezonun en değerli maçı. Galatasaraylılar bilirler, bu tip maçlar şampiyonluk maçıdır. Yani Galatasaray'da bir sonraki sene olmayacak futbolcunun gol atması net şampiyonluk alametidir. İşte Marek Hainz'lar, Kostas Mitroğlu'lar, Mitro'lar, çok örneği vardır bunun. Vinicius da gol atarak, ki sezon sonu olmayacak bu adam çünkü çok iyi bir futbolcu değil, gol atarak şey yaptı ama Icardi, Ziyech ve Zaha sayesinde kazandılar. Ya ben bir şey söyleyeceğim, şunu bir söyleyeyim abi, Icardi'ye penaltı attırılmasın. Ben 2 yıldır bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Icardi iyi bir penaltıcı değil. Mümkünse abicim, ya ben adamı çok seviyoruz filan ama abi bütün vücudu, Icardi'nin kaçırdığı penaltılara bakın. Vücuduyla nereye atacağını o kadar çok rahat gösteriyor ki, keşke eşim yayına bağlanabilse de söylese. Ben penaltıya bakmadım, mutfağa gittim, penaltıyı atamayacak dedim. Çok biliyorum çünkü, mümkünse vermesinler abi. Yani Icardi atmasın. Ya kimileri de şey diyecek, kardeşim o takımda Icardi varsa penaltıyı o atsın. Abi yok, bir takımda golcü atmamalı illa. Ama acayip bir oyuncu, herif kendi kalesine gol atıyor, kızacaksın. 3 dakika sonra golünü atıyor. Penaltıyı kaçırıyor. Tam kızacaksın. Çat diye golünü atıyor. Galibiyeti getiren golde de mesela çok güzel düzeltti. Direğin dibine vurdu. Çok özel futbolcu hakikaten. Biraz oynamaya başladığı zaman, biraz kıpırdandığında Galatasaray'ın hücumda her şeyi değişiyor. Galatasaraylılar ne kadar şanslı olduklarının farkına şimdi değil, daha sonra varacaklar. Icardi gittikten sonra varacaklar.
Bu arada yine bir sakatlı olduğunu söylüyor Okan Buruk. Evet, herhalde evet. Kasıyla ilgili. Onda bu milli aradan sonra da tamamen eski formunda dönecek diye bir açıklama yaptı dün. Yani Icardi ama biraz yine rahat olmadan oynuyormuş. Öyle bir açıklama yaptı.
Yok, maç sonu duydum da ha? Yani böyle şeyleri tabii kazanılmış maçlardan önce değil de maçtan önce de söyleyebilirsin. Yani ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Yani böyle saklamak, gizlemek varsa abi de ki Icardi'nin şöyle bir rahatsızlığı var filan diye söyle yani. Bunda ya bilmiyorum, bu kulüplerin böyle bu kadar açık olmamasındaki şeyi, maçı kazandıktan sonra işte Icardi'nin de bilmem nesi vardı diyorsun yani.
Sen bir şey söyleyeyim mi?
Çok özür dilerim. Bak şuna kızmakla birlikte abi Kasımpaşa'nın stadı elbette istediğini açar abi stadını. Tamam mı? Buna bir şey diyemiyorsun çünkü adamın stadı. Ama abi ya, dün olan şey hakikaten çok ayıp ya. Yani hiç olacak iş değil yani. Tribüne bir takım adamlar doldurup Ali Sami Yen'e falan küfrettirmek. Ya bilmiyorum, içine sinen varsa sindirsin. Kim sindirebiliyorsa sindirsin bunu. Yani bir daha mesela şunun olmaması lazım. Ben mesela Fenerbahçe stadında maça gidemiyorum. Abi ben futbol severim, tamam mı? Ya bunu kaç kere konuştuk. Ben Kaan'la maça gitmek istiyorum. Abi. Fenerbahçe stadında maç izlemek istiyorum. Abi ben gidemiyorum ya. Ama sen Kasımpaşa'la bilmem kime falan diye Galatasaray pasoliklerini kapatıp ondan sonra herkese açıyorsun. Şu olacak iş değil yani. Tribüne bak, sildi Kasımpaşa'lı ama hiç kimsede ne forma var ne bir şey var abi ya.
Abi yani Türkiye'nin en önemli insanlarından, ilk 10 insandan birisi herhalde değil mi bu büyük takımların başkanları?
Evet. Tabii en canım. Abi benim. Yani mesela şimdi Ticaret Bakanı'nın ismini sor sokakta, kimse bilmez. Ama abi sor Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın başkanının ismi, herkes bilir yani.
Abi o zaman Fenerbahçe başkanı, ya 3 Temmuz'da malum örgütle nasıl mücadele ettiysek, bu camiayla da benzer bir şekilde mücadele içinde olmalıyız diyorsa, tribünde o tezahüratların olmasına ben yani en ufak bir şekilde şaşırmıyorum.
Abi bu, yani, ben
Geldiğimiz nokta bu.
Yani şuurunu kaybetmiş durumda Ali Koç. Başka bir şey demeyeceğim. Gerçekten yani bu mesela aslında bunu konuşmak istiyordum ben ama konuşamadık. Abi şu çarşamba günkü açıklamaların yenilir yutulur tarafı yok yani. Elinde belge yoksa, bilgi yoksa konuşamazsın abi. Böyle bu kadar herkes herkesi bilmem nelikle suçlasın abi. Ben seni vay bu herifler de Zapatist falan diye, şimdi başka örgüt ismi almak istemiyorum yani. Ondan sonra vay bunlar Kızıl Kimerler falan desinler abi. Herkes birbirine bir şey desin. Olur ya mu abi ya? Bir
de Türkiye'de bu spora da özel değil. Gazetecilerde de mesela taşımızda da çok var.
Bunu nasıl
şu belgeleriyle açıklayacağım abi. Açıklayacaksan açıklayınca sonra açıklayacağım. Bugün açıklayacağım. Önümüzdeki perşembe açıklayacağım diye bir şey olamaz. Varsa elinde ben... Ya zaten biri terör örgütü mensubu olduğuna dair kanıdın varsa...
Hemen savcıyla paylaş.
Savcıya gidersin.
Hemen.
Dersin ki böyle bir şeyde bir şey var. Yani bu bir kere şimdi Ali Koç'a geri döndürmeyeceğim bize. Kasımpaşa maçına gireceğim. Çünkü konuştuk aynı şeyi tekrar edeceğim gibi hissediyorum ama en temelinde yani 3 saat basın toplantısı yapan birinin ben çok iyi bir ruh halinde olabileceğini düşünmem bu. Ya bir siyasi de olsa, bir kulüp başkanı da olsa Ali Koç'un acilen Haziran'ı görüp görev süresini hem kendisi için tamamlaması lazım hem Fenerbahçe için tamamlaması lazım. İki kulüp başkanının da bir an önce gidip bir şekilde hani sıfırlanmayacak bu olaylar. Ama ikisinin de gitmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü...
Ya gelecek adamlardan da normal... beklenti bu olacak abi ya. Yani sen zannediyor musun ki X mesela Saadet Saran aldı ya da Aziz Yıldırım aldı.
Şey çok taraftar yine bunu bekleyecek. Taraftar Dursun Özbey'in açıklamasında da, Fenerbahçe'nin açıklamasında, Ali Koç'un açıklamasında da memnun oluyor. Hani bu bence daha korku. Yok
zaten memnun etmek için yapıyorlar.
Ama yani sen koskoca siz hani seversin sevmezsin. Bunlar hani belli bir mertebeye meslek hayatlarında gelmiş insanlar. Öyle gelmiştir, böyle gelmiştir. İkisi de büyük yöneticiler. Anlatabiliyor muyum yani? Babası getirmiş, şu getirmiş, kendi gelmiş falan bunlardan bahsediyor. Ya şey de Ali Koç'a yalı çocuğu da Ali Koç da üniversitesinde okuyan hani babasının parasıyla Mercedes'ten gezen adam değil, Harvard mezunu adam, o da normal bir şey değil yani böyle davranması. Yani bu adamların bana çok çocukça geliyor. Yani bak şey çok normal, biz birbirimize çok kızıyoruz maç konuşurken değil mi?
Ben tabii tabii.
Telefonu kapayıp konuşmak istemedim diye cevap vermediğimi, grubu sessize aldığımı, burada masadan kalkıp gittim, bunlar olabilir. Ama ben bir defa ikinizden birine hiç ne Fethullahçı ne PKK'lı dediğimi hatırlamıyorum mesela.
Allah'ım desen ağzınız
çıkıyor. Öyle bir şey olabilir.
Hani böyle bir şey olabilir mi? Sen mesela senin baban ananasçı falan dediniz mi ona hiç? Bu yani iki başkanın olduğu mertebe çok geldiği seviye çok komik ve üzücü bir seviye bence.
Ama o bak o kadar bak bir senedir bu kadar bak şimdi ananas da doğru olmamasına rağmen söylüyorum. Ben doğru değil bel altıydı. Ama abi bir senedir sürekli FETÖ'cülükle suçluyorsun ya. Abi yöneticin çıkıyor. Çıkan yönetici de şey yani ha. FETÖ borsasında savcılara para veren filan bir herif yani. Abi sıfır yöneticin çıkıyor bunu söylüyor. Başkanın çıkıyor bunu söylüyor. Taraftarın çıkıyor bunu söylüyor. Abi sürekli bir FETÖ'cü suçlaması var. Ve sadece muhabbet ne biliyor musun? Hakan Şükür. Abi yemişim ya. Yani şimdi bunu çok sık dillendirildiği için söylemek istemiyorum da. UEFA'yı kazansan Uğur Boral senin posterinde olacaktı abi. Olacak mıydı? Olacaktı değil mi? E abi yani UEFA'yı kazanamadığın için mi oldu? Olmuyor yani sadece. Bekir İrtegün, ya isim saymayalım abi. Ama bu seni de FETÖ'cü yapmaz yani. Tamam. Yani bu futbolcuların sende forma giyiyor oluşu da seni FETÖ'cü yapmaz. Kusura bakma.
Ya zaten ha,
benim için FETÖ'cülük abi, ben söyleyeceğim bu lafı. Kimse kusura bakmasın. Abi FETÖ'cülük gidip olimpiyatına platin sponsor olmaktır. Tamam mı? Herife para veriyorsun abi. Tamam bak herife para verdin abi sen. Yani ben futbolcu oynattım filan. Gittin sen koskoca bir şeye. O zamanlar çünkü geçer yoldu bu. Herkes yani bakanlar filan güzellemesini yapıyordu. Şimdi işte Bekir Bozdağ çıkıyor. FETÖ'yle en çok mücadele ettim. Ya insan utanır abi tamam mı? Sayın Fethullah Gülen'e FETÖ diyemezsiniz diye CHP sıralarına laf söyleyen Türkçe olimpiyatlarında metiyeler düzen adam şimdi birden şey olmuş. O dönem geçerli yol buydu abi tamam mı? Herkes başı... Kimse kendini kandırmasın. Herkes için söylüyorum. Başarıya giden yolda birilerine yakın, bu heriflere yakın durmak tamam mı? Çünkü bu herifler her şeyin içindelerdi. Bu herifler hakemlerin içinde vardı.
hala paralel yapı deniyor farkında. Ya paralel bir devletten söz ediyorduk yani, bu ortaya çıkmış bir şey.
Ama devletin kendisi zaten bu adamlara, yani bu ülkenin başındaki adam ne istediyse vermedik mi diye ben söylemedim yani.
Hani zaten çok, hani çok büyük bir belaydı bak, Türkiye'nin başında. Bir şey söyleyeyim bak, her kulüpte buna bulaştı.
Bir şey söyleyeyim mi?
Ama bak, söyle.
Fenerbahçe için, Ali Koç için söyleyeceğim bunu. Abi yiyorsa çıkıp iktidara söyleyecek bu lafı. Çünkü yani iktidar ne istediyse, eğer FETÖ üzerinden vurmak istiyorsa git iktidara laf söyle. Galatasaray değil onlar biz. Galatasaray savcıları vurmak... yerleştirmedi abicim, tamam mı, şeylere, adliyelere. Galatasaray öğretmenleri yerleştirmedi milliyetime. Galatasaray sınav sorularını çalıp millete haksız sınav kazandırtmadı abi. Kim yaptıysa o zaman söyleyecektim. Bak ben o yıllarda Hakan Şükür'den futbolculuğu ve insanlığını iki ayrı yere koyarım. Bunu çok sık söylemişimdir. Harika bir futbolcudur. Berbat bir, rezil bir karakterdir. Hakan Şükür TRT'de yayın yaparken çıkıp söyleyeceklerdi, tamam mı? Ben o zaman yazı yazmıştım. Bu herif nasıl yayın yapıyor? Evet. Yani... Bu herifi kim milletvekili yaptıysa gidip ona laf söyleyeceksin, tamam? Yani böyle bu kadar böyle iğrenç bir şekilde. Çünkü sen bunu söylersen, bak Dursun Özbey'i söylediğinde doğru olmadığını savunuyorum. Ananas derler abi adama. Çünkü senin de geçmişinde var. Çünkü sen de bir takım yollar açılsın diye, bir takım yollardan, taşlı yollar temizlenip rahat geçeyim diye sponsor oldun. Ananas hediye ettin. Bilmem nerede gittin, Pensilvanya'da görüştün. Ya abi bak, Galatasaray kulübüne FETÖ'cü demek, tamam mı, büyük bir haysiyetsizliktir. Bunu ısrarla söyleyeceğim. Galatasaray Kulübü'nün herhangi bir başkanı FETÖ'cü oldu mu abi bugüne kadar? Var mı? Galatasaray Kulübü'nün yöneticisini de gördünüz mü, buldunuz mu? Tekrar söylüyorum. Galatasaray Kulübü'nden toplam atılan adam sayısı 7'dir abi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den kaç tane adam atılmıştır, kendileri otursunlar hesaplasınlar. Sürekli bunu böyle FETÖ'cü bilmem ne abi... İşin bütün olayın bütün şeyi ne biliyor musun? 6 senedir berbat bir başkanlık yaptın abi, tamam mı? Berbat başkanlığını bu şekilde abi kamufle etmeye çalışıyorsun. Çünkü berbat bir başkansın. 1500 tane stoper aldın, milyonlarca dolar para harcadın ve başarılı olamıyorsun abi. Hala ondan sonra basın toplantısında, yani her şeyi bir kenara geç. 3 sene 3 2 saat 35 dakika boyunca saydır. Son 5 dakikada efendim rakibimiz de kabul ederse, ya abi, ya insan da vallahi bir, ya tutarlı olursun en azından yani.
Bana akıl dışı geliyor yani şey.
Ali Koç kötü bir başkandır. Ali Koç kötü başkanlığını kapatmak için bunu sürekli söylemektedir. Galatasaray yönetiminin, bunu söyleyip hakikaten bırakacağım. Galatasaray yönetiminin abi kendisini FETÖ'cülükle suçlayan herkesi adliyeye çağırması lazım. Herkese hem de. Bak,
Ali Koç 6 sene üst üste şampiyon olmuş olsa da çıkıp millete terör örgütü üyesi diyemezsin, elinde bir kanıt yoksa. Ya. Bu hani bana artık çok, dün Ersun Yanal çok saçmalıyor televizyonda, dün çok mantıklı bir şey dedi. Bunu başkaları da söyledi, sadece İlim Ersun Yanal için. Değil. Yani FETÖ'yü bu kadar kullandırmak olayı çok sulandırıyor. Ya futbol kulüpleri darbe yapan bir örgütten birbirini suçluyor. Bu kadar hani sulu bir şey olmaması gerekiyor bence.
Fenerbahçe kulübünü suçlanmıyor bu arada. Yani Dursun Özbey'in şimdi şeyi Dursun birazcık Özbey, Ali
onun babasını suçluyor. Dursun Özbey
tamamen yani, aileye laf söylüyor.
Aile, bence o daha da başka bir şey. Yani ikisi de bak, ikisi de bence olmaması gereken bir şey. Bunu da hani taraftan birbirine her şey der abi, o başka bir şey. Kulüp mertebesinde dediğinde söyler. Biz burada konuşuruz çünkü biliyorum ki yıllardır hepimiz bu işi yapıyoruz. Hiçbirimizin bu heriflerle bir bağlantısı olmadı. Çünkü başından beri karşıydı. Benim ailem de karşıydı. Senin de ailen karşıydı. Onun da ailesi karşıydı.
Ama ben kaç tane yazı yazdım bununla ilgili.
Yani. Herkesin de bununla ilgili yazıları, şeyleri internette duruyor.
Valla yani bizim evde ben şeyinler, çocukken de FETÖ deniyordu. Yani,
yani işte.
Yani varsa o yüzden suçlasın.
Burada isteyen konuşabilir. Hiç de hani kimse de çıkıp bana sen de şöyle dedi, hiç demedim. O hiçbirimiz de demedik. O yüzden burada hani hepimiz bu konuyu rahatça konuşabilecek üç gazeteciyiz bence.
O yüzden Hakan Şükür iyi futbolcudur dediğim zaman kimse bana FETÖ'cülükle suçlayamaz. Abi ben futbolculukla değerlendiriyorum.
Hakan Şükür'ün Galatasaray'da oynamış olması, onun orada oynamış olması falan. Bunlar hani eskiden bağlantı varsa bile her şeyi geçtim. Çıkıp bugün böyle bir şey diyemezsin. Ya bu olayı başka bir yere çekiyor. Kapayacağım konuyu çünkü Ali Koç'u artık konuşmak istemiyorum. Ya tek dileğim, bakın Mutlu ol. 2018'de Ali Koç'u çok ciddi anlamda desteklemiş bir Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'a karşı desteklemiş bir Fenerbahçeli. Bir Fenerbahçeli olmayan biri için bunu anlamak doğru olabilir ama Aziz Yıldırım kıymetli bir figürdür Fenerbahçe için. Açıkça söyleyebilirim ki tek dileğim artık Haziran'a defa kadar bir daha Ali Koç'u duymamak. Yani Ali Koç'un açıklama yapması Fenerbahçe hiçbir şekilde, inanın Fenerbahçeli kardeşlerim de umarım inanıyordur, hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye fayda sağlamıyor. Yani dün Trabzon'u yendiysek emin olun Ali Koç konuştuğu için yenmedik. Ya da çeyrek final oynayacağız Ali Koç konuştuğu için değil. Tek Ali Koç başkan olduğu için de değil. Branko'yu getirdiği için. Branko çünkü futbol attı bu takımın, Emre Belezoğlu falan da. Futbol yöneticisi gelince daha mantıklı işler yapmaya başladı. Yani stopere 100 yaşında adam almayalım da işte hoş devre arasında yine 40 yaşında adam aldı ondan sonra ama. Yani işte Beka var, Cikubat serbest falan diye hatırlıyor. Yani bu Ali Koç bu planlamayı yap. Ali Koç'un aklına mesela şey gelmedi.
Ali Koç bak, Ali Branko olmayıp Ali Koç olsaydı Marco Ayı almıştı Ali Koç yoktan.
Alır canım ya bak bunların işi, Mert Müldür falan Ali Koç'un aklına gelmedi. Onları söylemek lazım ya da işte Osayi'yi satmaya çalışıyordu hatırlarsanız. Yani Batshuayi
onu da tuttular. Sen katılacak mısın bilmiyorum ama ya mesela sağ dışında bir şeyler yapıyor, iki kulüp de yapıyor ama mesela Galatasaray takımına ben bunun yansıdığını düşünmüyorum ama Fenerbahçe takıma yansıyor. Yani Ali Koç'un işte yöneticilerin sağ dışı yaptığı negatif şeylerin ben Fenerbahçe takımına sirayet ettiğini görüyorum.
Bu bence yapıdan çok. Mesela yarından itibaren bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun, 10 sene Galatasaray şampiyon olamasın. O zaman Galatasaray'da başlayacak. Fenerbahçe'de farklı bir psikoloji var ya. Çünkü Fenerbahçe çok hani... Bir de şimdiki jenerasyon, tribüne artık gidip hani 30'larına yaklaşmış jenerasyon Fenerbahçeli. Benim de içinde olduğum jenerasyon, 30'una yaklaşan. Çok fazla başarıyla büyüdü. Yani Fenerbahçe tarihinin en görkemli zamanlarından birinde büyüdü. Çeyrek final gördü, işte şampiyonluk gördü diyebilirsin. Galatasaray'da çok şampiyon oldu o dönem. Fenerbahçe'nin tarihinde öyle ya, çünkü Fenerbahçe'nin çok dağınık şampiyonlukları ama hiç 20 sene 10 sene şampiyon olmadığı bir dönem yok. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı ona alışık, farklı bir psikolojide 10 senedir olamıyor. Hep çok yaklaşıp ucundan döndüğü oluyor. Daha gergin bir psikoloji var. Bu tribüne yansıyor, tribün oyuncuya yansıtıyor. Yoksa hani şimdi Tadic kulübü çok seviyor, çok bağlandı falan, muhakkak da seviyordur. Ama yani Tadic'in çok da derdi olduğunu zannetmiyorum. Hani bu kulübün işte genlerinde, DNA'sında şampiyonluk var ve 10 senedir olamıyor falan. Ona yansıyan şey onun baskısı. Çünkü hani ona sürekli geldiği günden beri beslenen, aman Duşan olmak zorundayız, kaçınmamalıyız, bu maçı kaybedersek kesin kopacak falan. Yani dünkü maç mesela Kadıköy'de olsaydı çok daha farklı olurdu. Olaylar olmazdı belki. Ama Fener 4-5 yerdi ya o baskıyla. Yani ben farklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa maçına döneyim çünkü bence çok keyifli bir maçtı bu arada, onu söylemek durumundayım. Şeyi de baştan söyleyeceğim. Ben de dedim ki sarı karttan kırmızı kart vermemesi lazım. Kuralı gönderdi. Hı-hı. Bu sene değişmiş ya da geçen sene değişmiş sanıyorum, bilmiyorum.
Geçen belki yılda değişmedi. Vardı.
Evet, bu kural böyleyse kırmızı kart o zaman doğru karar. Ben de yanılmışım. Doğru karar verilmiş. Hı-hı. Maçla ilgili söylenecek şey. Orta sahayı tamamen almasıyla Kasımpaşa'nın çok farklı bir şey izledik. Burada kaç hafta oldu hatırlamıyorum. Sparta Prag maçında çok iyi bir blueprint sundu Sparta Prag Galatasaray'ı yenmek için takımlara dedim. Kasımpaşa bunu yaptı. Neredeyse yeniyordu ama bu sefer savunmadan, yani çok iki komik savunma hatası. Bir, hani pozisyonu tekrar tekrar izledim. Nasıl o kadar dikkatli alıyor golden sonra da Zaha o kadar o pası alabiliyor diye. Çünkü yerleşik savunmada veriyorlar. Geçişte
biraz da
vermiyorlar.
Şans da verip omuzuna çarpıyor, önüne düşüyor.
Şans da var. Şans işte milimetre koluna çarpsa gol olmayacak. Evet. Omzuna çarpıyor, penaltı oluyor. Yani o şans da var ama hani şimdi gel gelelim iki golde 80'den sonra şans olmasa orada başka dağıldı yani. Vinicius'un golünde de çok ters hatası ayakta var. Kalıyor savunmacı çıkarması. Çok 80 tamam, dakika geliyorum. Konsantre oynayıp sonunda çok 10 kişi kalmanın da paniği vardı tahminen.
Galatasaray'ın... Kaleci de iyiydi bu arada.
İyiydi canım. Ya şey de iyiydi. Ya ben savunma da çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani verdiler pozisyon. Mertens'in kanattan çıkardı maçın başında bir pozisyon var.
Mertens'in golü...
Yani çok gol. Güzel bir gol attı. Yani savunma da kötü değildi ama orta sahasını özellikle çok beğendim. Hayrettinovic'i bu sene her Kasımpaşa izlediğimde yani çok yaratı asist kralı yanılmıyorsam 13 asist. Evet, Tadic'in önünde 13 asist. Dün de yani Galatasaray'ın orta sahasını bu sene en net şekilde ele alan takımdı. Sami Hoca'yı da belki burada tebrik etmek lazım. Yani iyi çalışmışlarsın. Çapraz paslar, hızlı çekişler. Galatasaray'ın dağınıklığı vardı. Baskıyı yapamadı. Çok panik oynadı Galatasaray. Onu da söylemek lazım. Yani çok pas hatası, çok geride pas hatası, çok yerleşme hatası, geçişte donmalar, kırılmalar. Ve Kasımpaşa'nın maçı koparmak için çok fırsatı vardı. Değerlendiremedi. Yani kaçan bir boş kale pozisyonu
var. Çok yanlış seçimler yaptılar. Yani en az 3 tane bilen pozisyon vardı. Net gol olabilecek pozisyon. Hiçbirini yapamadı.
Yani Galatasaray'ı dağıtabilirdi orada. Üçüncü gol. Bu arada çok organize goller attılar yani. Ama şunu da söylemek lazım. Bu işin başı direnç. Yani gösterdiği direnç Galatasaray'ın önemli. Şurada 8 hafta vardı. Burada senaryo tersi olsaydı, bu maç 3-3 veya 3-2 bitseydi, Fenerbahçe bu kadar ateşleyici bir galibiyet alsaydı, Fenerbahçe çok hani avantajlı bir şekilde götürebilirdi. Galatasaray geceyi bırakmadı. Bundan sonra yani benim üzüldüğüm şeylerden biri, dün Galatasaray maçında da sinirlenen Fenerliler oldu. Bazı şeylere ben de sinirlendim. Çünkü çok hani çok kıran kırana değerlendirmeler yapıyor. Sıcağı sıcağına herkes konuşuyor. Yanlış anlıyoruz, doğru anlıyoruz, önemli değil. Ama dün scoreboard'a baktığında iki maçta da müthiş bir futbol günü olması lazımdı. Evet. Yani 2-0'dan 2-2'ye dönen, sonra 3-2 takımın geri aldığı bir maç. 3-2'den 4-3'e 10 dakikada dönen bir maç. Yani o bu sezonun yazılmaya çalışan o hikayesi var ya, Fenerbahçe'den Galatasaray hani kıran kırana son dakikaya kadar mücadele ediyor. Normalde bunların hiçbiri yaşanmamış olsa o da layık bir gündü. Yani ben mesela dün Premier Lig'de veya bu hafta Premier Lig'de öyle olmayacak yarış.
Bak tam şunu söyleyeceğim ben. Biz işte kimse bilmiyor, tartışmıştık WhatsApp grubunda Kaan'la falan. Sonra ben Fenerlilerin genel tavrının bu olduğunu gördüm. Abi bak, bizim futboldan ve spor severlikten kopmamızın nedeni bu, tamam mı? Galatasaray iyi oynadı, kötü oynadı. Bundan bağımsız konuşursak. Abi şu maç Premier Lig'de olsaydı var, herkes böyle yapacaktı. Ya abi bu nasıl bir lig filan diyecekti, tamam mı? Dakika 78'de Galatasaray 3-2 geride. 85'te penaltı kaçırıyor. Ondan sonra dönüyor Galatasaray 4-3 alıyor, tamam mı? Abi net bir futbol kalitesinden bağımsız söylüyorum bunu. Yaşanan olaylar itibariyle.
Bence kalitesiz de değildi bu arada. Yok, kötü oynadı şey, Galatasaray.
Evet, kötü oynandı ama hayır, şey olarak söylüyorum. Yani çok bu kadar, çünkü bu derecelerdeki takımların bu kadar pozisyon vermesi lazım. Abi şunu tarafsız bir adam izlese, ulan şahane Premier Lig maçı, işte bizim ligimizde niye olmuyor filan. Abi maçtan sonra bakıyorsun, abi Galatasaray hakemle kazandı. Ya şey diyen gördüm abi ben, yani dinledim yani. Abi AKP Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyor. Bilal Erdoğan başkanımız olsun filan diyen. Abi ya abi rica ediyorum ya. Hakikaten bu kadar aptallaşmanın, embesilleşmenin anlamı yok. Yani hakemlik zaten net olarak bir şey yok. Ben tekrar söyleyeyim. Hakemlik iki tane majör hata, Galatasaray lehine penaltı verilmemesi ve Kasımpaşalı elemanın atılmaması oldu. Onun dışında ben çok sevmememe, beğenmememe rağmen, ben Atilla Karaoğlu'nu beğenmem. Dünkü yönetime bence yani 10 üzerinden 8.5 falan veririm abi. Çok iyi maç yönetti. Ya biz olaylara sürekli taraftar gözlüğünden baktığımız için benzerini ben de yapıyorum. Bunu senin için söylemedim. Abi bir süre sonra o gerçeklikten kopuyorsun. Abi şahane maç oldu ya. Yani gelgitleriyle, yaşanan pozisyonlarıyla, işte kırmızı kart görülüyor. Dediğim gibi abi ya şey değil, 3-2 öne geçiyor. Ondan sonra penaltı kaçırıyor Galatasaray falan. Acayip güzel bir maç. Yani düşünür müydün mesela? Sen net düşünür müydün? 3-2'den sonra penaltı kaçmış, 4-3 Galatasaray alacak. Ben bile düşünmedim.
Ben
3-3'ü
bekliyordum.
Ben de 3-3 diye biter diye düşündüm. 4-3'ü hiç beklemedim.
10
bile.
Kişi kaldığı anda bitti dedim. Çünkü yani, tutamayacak diye.
Hiç bakamıyoruz. Oysa ki abi gayet şahane maç yani. Dünkü Fenerbahçe, işte Trabzon-Fenerbahçe maçı da 2-0 birden 2-2'ye dönüyor. Yani o maçın dönüşünün, ben orada taraftar falan hiç ona bakmıyorum abi. Net Livakovic'in hatası. Ben tekrar söyleyeyim, Fenerbahçe'nin çok kötü bir kalecisi var. Kim ne derse desin, cepheden her golü yemezsin abi. Bak her golü. Bak maç, inanın ya, keşke böyle Tuğçe olsa şurada söylese. Bardi topun başına geldi, şey dedim ben. Vur kaleye gol olsun. Bu arada çünkü her şeyi iyi yiyor abi.
Pozisyonda da mesela o
çünkü
da,
vurabileceği tek açığa burası.
O da aptal bir saçmalık. Alıyor, topu taşıyor, kimse müdahale etmiyor, etmiyor. Cepheye getiriyor. Livakovic uyarıyor, bir şey yapılmıyor, barajı yeniden kuruyor yani. Yani Livakovic hatalı ama orada hakemin de hani yardımcı hakem mesela tribünleri 61. dakika şovunu mu izliyordu?
Türkiye'de yani hakemlik VAR'ın gelmesine bitmiştir abi. Türkiye'de hiçbir kararı hakemler vermiyor artık, tamam mı? Hiçbir kritik kararı hakemlerin vermeye maçası yetmiyor abi. Türkiye'de artık o açıdan dün işte Erdem Timur robot hakem falan yabancı hakem. Ya yabancı hakem gelsin gelsin vallahi gelsin. Ama karar verecekse gelsin. Yani her pozisyon abi ya sadece var ya geçen Acun Ulucalı söylemiş sanırım. Ya hiç haz etmem. Bence net çok tarihin en doğru açıklaması abi sırf offside'a karışsın gerisini bıraksın abi. Vallahi ciddi söylüyorum. Çünkü hakemler artık maçın orta hakemleri karar vermekten imtina etmeye başladılar. Vermiyor ya, abi
orta adam. Orta hakem de ben yani. Çünkü geçen seferlerde de söyledim. İki takım da yarıştan kendi maçlarında kopacak ve mahvolacaklar diye korkuyorlar. Bunu ben ciddi anlamda inanıyorum ve hani şey de anlam abi, veremiyorum. Yani
o hata yapıyorsa yapacak abi.
Ya hata bak bu
hata anlamını söylemiyorum. Kararı ver abi sen. Böyle hakem olunur mu ya?
Hatadan bak maç da kazanılır, maç da verilir. Bunlar olabilir ama şeyler yani bu kadar her hafta konuştuğumuz şey dediğine katılıyorum. Mesela 6 haftadır iki takım da paso kazanıyor. Bir beraberliği var Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam. 10 haftada ikisi de 8-9 galibiyet gidiyor galiba. İki takım da birbirinin hakkıyla bir tane maç aldığını inanmıyor aralıkta.
Evet abi. Hepsi aynı şeyi
bu
söylüyor.
Bu çok ciddi bir soru. Yani bakmadan mesela dünkü tartışmalara bakıyorum. Hani faul, hayır faul değil, kırmızı kırmızı değil. Şimdi bunun bir standardı olması lazım. Evet. Ama mesela o maç zaten 3-0 bitmiş olmalıydı. Benim fikrim bu. 2-2 bitseydi Fenerbahçe kopsaydı ben Fenerbahçe'nin tepkisini de... Çünkü o maç bence sportif bir ortamda oynanmadı. Bir şekilde kasıtlı kasıtsız bunlar tartışılacaktır. Sene sonunda bak kim şampiyon olursa olsun. Bunlar bir hafta tartışılır sonra unutulur. Onu
bir
söyleyeyim.
Hafta fazla bile.
Yani
bir hafta fazla.
Geçen sene yine bu kadar gergin değildi. Böyle yok, gitti gitti değil. Gitti ortalım. Sonra bitti Galatasaray evet. Şampiyon oldu. Kapandı bütün defter. Seni yormuyorum böyle olmaz. Ama yani bir bu takımlar hani itiriliyorsa, şuysa, buysa hani hatlarıyla hiç maç kazanmıyor olamazlar. Onu söylemek lazım. Eninde sonunda bir yere kadar ittirebilirsin. Biri ittiriliyorsa hani en sonunda birbirleriyle oynayacaklar en kötü. Dolayısıyla hani çok kızgınlığı, öfkeyi anlıyorum ama ipin ucunu da kaçırmamak lazım ya. Çünkü bu takımlarda hani bir şey izliyoruz, memnun değiliz bilmiyorum ama bir yere kadar hani iki takım da iyi futbol oynadı, kötü oynadığı haftalar oluyor. Son dakikada iki takımın da çok döndüğü oluyor. Tartıştığımız pozisyonlar oluyor, tartışmadığımız pozisyonlar oluyor. Bunu bağlayacağım yer öyle ben kendim adına
bu ben maçı şeyi bağlayacağım. Abi lig o kadar kalitesiz ki bak bu İlan ilk 5'in puanını söyler misin bana?
Söyleyeyim.
O açarken söyleyeyim. The Guardian kavga haberini yazarken bu arada demiş ki kavganın sonunda not olarak Fenerbahçe Trabzonspor'un 30 puan önünde demiş. Yani o İngiliz basını da bir anlam verememiş.
Yani takım takım say abi. Olduğuna. Yani Galatasaray şu puanda Fener
Galatasaray 81, Fenerbahçe 79, Trabzonspor 49, Beşiktaş 46, Kasımpaşa 43.
Abi ya bak şimdi normal biraz kaliteli bir ligde ligin dördüncüsünün puanının beşincisinin puanının düşmemeye oynuyor olması lazım abi. Yani vallahi gerçekten yani şu mesela Beşiktaş küme düşmeye oynamıyorsa abi yatsın kalksın alttakilerin daha da kalitesiz olduğuna şey yapsın. Ya abi haftalardır maç ben mesela Beşiktaş maçını izledim. Haftalardır maç kazanamıyorlar. O kadar kötüler ki yani mesela hala Cenk Tosun'un maç alabileceğini falan düşünen bir teknik direktörleri var. Ben Beşiktaşlı olsam hakikaten ızdırap halinde olurum. Yani üzerime kızgın yağ falan dökerdim sinirden. Yani olacak iş
abi,
değil.
Abi bu arada
o maça bu arada, girmek lazım ya.
Yani bu
giremiyorum
evet,
ki.
Evet o maça girmemiz lazım. Ya program uzadı biliyorum ama o maça girmeden geçmemiz mümkün değil bu hafta.
5 dakikada
bu hafta çok şey oldu. Şanslı oldu.
Girelim hatta.
Sen gir.
Yani Beşiktaş Antalyaspor karşısında 2-1 kaybetti evinde. Evin üst üste 3. maçını da kaybetti. bu maçtan sonra ve maçın sonunda tabi tarihi olaylardan biri yaşandı. Yani şey, taraftarlar da biraz artık yani bizim başımıza daha ne gelecek bu sezon falan diye
maçın
konuşuyor.
Maçın senaryosunu Serdar Yalçın yazsa. Raşistan penaltısı
yani,
değil mi?
Santas abi... olmayacak penaltı vuruşunda topa vurdu ve kaydı. O sırada iki ayağına birden çarptı top. Ve penaltı
bu arada penaltıyı oldu. Aldıran da Mert Günok abi, kaleci. Bak, penaltıyı kaleci aldırıyor. Ya bir kere bak şeyi söyleyeyim ben. Şimdi al geriye. Geçen sene mesela çok kritik bir penaltı atacak. Raşitsa o topu gidip alır mı abi? Ya bak o takımda sevmem etmem ayrı mesele de. Mesela Abubakar varken sen penaltı atamazsın abi yani. Ama kurtarıcıymış gibi topu alıyor filan. Mesela aynı Raşitsa geçen seneki Galatasaray'a dön abi. Şu son dakika penaltısı için topu alacak kaçıncı futbolcu olur? Beşiktaş'ın durumunu
yedek
oradan yenirsiniz.
Su içiyordu büyük ihtimalle.
Abi Beşiktaş yönetilmesi filan bunların hepsini bir kenara geçeceğim. Abi en son 20 sene evvel kulüp takımı çalıştırmış bir adama kulüp takımı emanet edersen aldığın sonuç bu olur. Bu arada kötü bir hoca kendisi. Hakikaten kötü bir hoca. Acilen yollarını ayırması lazım. Beşiktaş'ın tam da şu sıralarda artık düşmeyeceksin, etmeyeceksin. Kendisine bir hoca bulup, öyle yani. Kendisine bir hoca bulup bir sonraki seneyi planlaması lazım. Yoksa Beşiktaş böyle devam ederse bir sonraki seneyi de kaybetmeye başlayacak. Burada bırakacağım.
Santos'un da 1,5 yıl için 3 milyon euro sözleşme yaptığı iddia ediliyor.
Mis, oh.
Zaten dedi ki o
bir
da
de,
ben bu ikramiye
şey,
almadan toplantıdan sonra.
Niye gitsin abi? Kimse parasını bırakmaz. Beşiktaş muhtemelen ama ya. Benim bildiğim Beşiktaş 7,5 milyon euro şey verir, tazminat verir, öyle yollar.
İlhan ne dediğini duymadım, çok pardon.
Şey, ya biz geçen yıl büyük ihtimalle sezonu kaparken bu sezon için ben hatırlıyorum Beşiktaş'ın ne kadar iddialı bir takım olabileceğini konuşmuştuk. Çok onun üzerine takımın. Beşiktaş 39 milyon euro bonservis bedeli harcamış bu sezon. Yazın ve devre arası ve Beşiktaş'ın geldiği durum bu. Yani bu da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir skandal.
Vallahi ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani çünkü çok yorum yapılası bir durum değil.
Ya, burada Santos'un istifa etmesini bekleyen Beşiktaşlılar falan gördüm. Yani benim takip ettiğim Beşiktaşlılar, benim izlediğim yorumcular, işte yayıncılar. Yani şimdi kimse kızsın istemem ama Santos vaat ettiği dışında bir şey yapmıyor ki. Yani Santos geldiğinde de söyledi. Bunu vaat ediyordu. Yani Türkiye'de...
Aklıma şey geldi. Çocuklar koşun koşun.
Yere yatın, ne
yapıyorsun ya? Santos'un başındaki Beşiktaş diye.
Ya Türkiye'de şey diye bir algı var. Hani büyük kupa kazanmış. O yüzden büyük hocadır. Yani o... Turnuva açılığı çok başka bir şey yani. Ronaldo vardı. He, orada da mesela bazı dedikler yaptı. Ronaldo'yu kesti. Kanada hani başka bir şey der. Savunma idiri tuttu. Pepe tekrar şu bu. Hani şimdi bir senin oyuncu havuzun mesela o saçmalığı kaldıracak kadar bir geniş değil. Belki Portekiz başında mesela Hamza Hamzoğlu da olsa şampiyon olacak da olsa. Bilemezsin ki. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler var futbolda abi. Ya yani şimdi Santos hani atıyorum şimdi yarın şey getirirsin sen. Boş mesela Aletli seneye Fenerbahçe'ye gelsin atıyorum. Mesela Aletli bir anda full defans futbolu oynatırsa dersin ki Aletli daha akışkan oynuyordu. Ne oldu? Santos yemin ederim bunu vaat eder. Savunma futbolu oynamaya. Yani. O yüzden transferler Aletli yani.
Aletli 3 oynuyor falan diye
tartışıyor. Evet, bu İtalyan hocalar Türkiye'de
İtalyan kasabı falan diye 3 maç sonra şey yaparız.
Ya bizde şey de var. Bak seni Aziz Yıldırım gelsin Mourinho'yu getirmeye çalışır. Getirsin. İkinci haftadan derler ki bu Mourinho ne lan, sürekli savunma yapıyoruz. Çünkü izlememiş ki abi. İki tane Twitter'da edit gördü. Taraftarı sus yapıyor. Bu adam ne kadar karizmatik adam diye Mourinho'yu istiyor. Mourinho savunma hocası. Hani anlatabiliyor muyum? Santos gelince Ronaldo'yu şampiyon yapan hoca. Ama öyle bir şey yok. Ya Hasan Arat'ın umut ediyorum yani Beşiktaşlıların o kasanlığı için bu hatadan dönmesi lazım.
Hasan,
bence seneyi bitirsin bu arada.
Hasan Arat gider kalamaz. Hasan Arat Beşiktaş'ın başında kalamaz.
Çok zor geliyor
yani
bana.
Cacık olmaz öyle söyleyeyim.
Hani Çok hani sağdaki tercihler şu an itibariyle hani şeyi de söyleyeyim. Bizde Asena Özkan yazmış. Bizim Beşiktaş yazarımız. Samet Aybaba'nın olduğu yerde Ot Bitmez diye.
Abi bunu ben
Samet
ilk başta
Aybaba
söylemiştim.
çok Beşiktaş için kıymetli bir isim olabilir. Her takımın böyle isimleri var ama o geçti o çağ. Ya Samet Aybaba mesela
Bir de takım kaptanıyken de Samet için çok şey söylenirdi abi.
İyi bir
Ben
hoca
futbolcu
değildi
döneminde biliyorum.
zaten hani küme düşürürdü şey
Tabii.
yapardı hani o hani futbol aklına o yapamazsın
Abi sana...
Feyyaz Bey de belli ki olmuyor ya yani dediğim gibi bak konuşulan en doğru şeylerden biri katılıp katılmazsınız yani Fenerbahçe'nin futbol aklını Ali Koç'tan alıp en azından biraz Branko'ya emanet etmesiydi. Branko da kapalı kutuydu. Bu sene şampiyon olsun olmasın bence İyi bir şey yaptı. Umuyorum yeni yönetim de tutar. Çünkü bizde yönetimler
Tabii ki
değişince
tutmaz.
Fenerbahçe'nin evladını
Herkes
getirme
öyle.
iddiası var. Yani bir anda
Herkes öyle
spor
canım.
direktör şeyi de görüyorum. Marco Arelli olur Fenerbahçe'de. Yani vardır öyle şeyler her
Herkes de var
kulüpte.
o. Galatasaray'da da var eminim yani. Galatasaray'da bugün yönetim gitsin, şeye gitsin. Mesela Fatih Demirel'i yapıyor bizim Galatasaray'ın bütün transferlerini. Pek çoğu Almanya'dan bilmem nereden geliyor. Hatta altyapıya falan. Çocuğu yarın yollarlar ya. Adamı yarın yollarlar. Oysa ki kalması lazım yani. Ya Türkiye'de yönetim değişti. Çünkü şey yok abi. Yani bir sistem yaratmak diye bir şey yok. Bir adam geliyor, başlıyor, her şeyi değiştiriyor. Yolda zaten değişiklik yapıyor. Ondan sonra o adam gittikten sonra tekrar sil baştan yapıyorsun. Beşiktaş'ın durumu daha facia. Elinde çok yüksek ücretli oyuncular var. Çok ciddi bonservisler verdiler. Bu adamlarla ayrılırken de, ya bu arada Beşiktaş'ta şu oyuncuların hangisine para kazanır bilmiyorum.
Getson'dan en fazla.
Yani Getson'dan da ne kadar kazanır emin değilim. Ben Getson'un çok şey olduğunu
Getson'un da
düşünmüyorum yani.
%50'si Beşiktaş'ta.
Yani bir de öyle bir durum var.
Bonservisi.
%50'si bonsa
Ya
ama
vallahi
olmasa da
%50'si geriye kalanından çok para eder şu anda.
Getson'u 15 milyon euroya satamazsın. Gol atmaz, pas vermez, kilit pas yok. Sadece tempo yapıp koşan bir oyuncudan ibaret. Ben çok abartıldığını düşünüyorum Getson'un. Yani sonuç itibariyle Beşiktaş elindeki parçaları yollarken de tonla para verecek. Beşiktaş'ın durumu hiç aydınlık değil. Beşiktaş'ın yapması gereken bir sistem yaratması lazım ve o sistemle devam etmesi lazım. Ama abi herhangi bir kulübün futbol aklı yani şeyin de mesela Esenler Erokspor'un da futbol aklı Samet Aybaba olmamalı.
Çok acele edildi bence. Yani o gün de söyledim. Gerek yoktu. Ya zaten ya Serdar Hoca, altyapı hocası yanılmıyorsam yönetse sanki yazın takıma yeni bir şey versen daha çünkü Santos değil başkası gelse böyle gitse yine çok yıpranacaktı. Tesadüfen Santos yanlış tercih ama başka doğru tercih de olsa yıpranacaktı. Ama ya Beşiktaş'ın işi buradan itibaren çok zor çünkü bir makas açıldı. Yani Transfermarkt değerlerine bakıyorsun. Bence güvenilir bir kaynak değil ama en şu
Değil.
anda anlaşılır kaynaklardan biri. Fenerbahçe'den Galatasaray'ın değeri neredeyse iki katı Beşiktaş'ın. Yani bu makası kapatmak Beşiktaş için çok kolay olmayacak ve eldeki oyuncular mesela değerli parçalar yani Cenk Tosun için Semih Kılıçsoy'u feda ediyorsun. Yani sen Cenk Piero görmedim ama bana sorsan o pozisyonda offside'da Semih'e eli gol koluyla bin tane işaret yapıyor. Yani atmayı ver bir tane de.
Ya zaten
Yani...
ısıklanmaya falan başladı. Taraftar aptal değil. Taraftar görür yani. Abu Bakar, Cenk falan hepsi ısıklanıyor. Ya doğrudur, doğru değildir tartışmıyorum da. Yani Beşiktaş'ın durumu hakikaten hiç parlak değil. Beşiktaş'ın benim hayatım boyunca uygulanmasını düşündüğüm sistemin aslında en uygun kulüp şu anda Beşiktaş. Abi 99 tane yabancı değil, iyi 3 ya da 4 yabancı ve abi genç yetenekleri toplayacaksın. Yani Anadolu'dan araştıracaksın, Avrupa'dan araştıracaksın. Yani Almanya'da filan, Hollanda'da zebizilla futbolcu var. O futbolcuları tarayıp, edip iyi de bir teknik direktörle 10 seneni kurtarırsın. 2 sene belki şampiyon olamazsın ama 10 seneni kurtarırsın. Neyse,
Son cümle
bir şey
aklıma
diyemiyorum.
gelen bir şey söyleyeceğim. İlhan sonra sana vereceğim kapayalım diye ama yani bu kadar devre arasında şey muhabbeti oldu. Ben sevdiğim bir oyuncu olduğu için söyleyeceğim. Yusuf Sarı dalga geçildi. İşte evet. Biz büyük takımız, öyle futbol oynamıyoruz. Beşiktaş bugün kontratak futbolu oynamaya çalışıyor.
Tam Yusuf Sarılık oyun oynuyorlar, evet. Hakikaten öyle yani.
O yüzden yani bu takımın ben çok vaat edildi birçok şey ama bir planlaması olduğunu sanmıyorum yani. Hiç yok planlama
yani.
Falan.
Yani Kaan çok iyi bir örnek verdi. Yusuf Sarı ihya ederdi yani şu anda Beşiktaş'a.
Evet, tabii. Tam aradığı futbolcu.
Ya mesela Semih ortaya atardın, Yusuf'u kanatlardan birine Raşit'i atardın, nasıl çıkardın? Ya
düşün ben, şu anki Beşiktaş'ta bile mesela en iyi gözüken oyuncu Raşit'si.
Ha ben Cenk'in hani departmanı çalıştığını gördüğüm anda hani
cinnet getiriyorsun.
Ben Beşiktaşlı değilim ama çok hani zor. Ya Cenk'e de bu arada saygısızlık etmek için söylemiyorum. Jenerasyonun en önemli topçularından biri ama bakamadın kendine, sakatlar da olabilir artık. Yani.
Yok, olmuyor yani.
Hayatın gerçekleri de var yani. Çok ben mesela geçen İlhan'la konuştuk galiba. Krasić benim en çok istediğim oyuncuydu. Geldi Fenerbahçe'ye, bir Gaziantep maçında 100 metre kadar yuvarlandı. Olmadı sonra yani. Bitince bitiyor bu. Acımasız bir oyun maalesef.
Ya vücuduna iyi bakamayan. Bak ben mesela Luan aynı Perez örnekte.
Aynısını söyleyebiliriz.
Luan Perez farklı bir örnek. Öldü çünkü Luan Perez.
Bence Luan Perez bir efsane. Onu yaşatıyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şununla ilgili. Bak sezonun ilk yarısındaki Galatasaray Beşiktaş maçında Muslera'nın pozisyonu, herkes penaltı falan dedi, Beşiktaşlar özellikle. Rozier'i direk dibinde itti, hatırlıyor musunuz? Benzerini yaşayacaktı. Benzerini yaşayacaktı. Hakikaten o dönem...
Ama penaltı denmesi komikti.
Yani o dönem bütün Beşiktaşlar öyle diyordu, penaltı falan diye. Ya o dönem herkes bütün Beşiktaşlar laf söyledi, herifin hayatını kurtardı. Aynı şey Luan Perez'e oldu. Adam yok yani, artık yok.
Luan Perez de farklı bir... Icardi de girdi direğe, adam bir şey olmadı yani. Luan Perez... Özel bir açıdan girdi.
Yok, tam bacak...
Bu arada Trabzon'a gol atan son 10 Fenerbahçe oyuncusundan biriymiş.
Ya bacak arasıyla birlikte girdi. Çok kötü bir pozisyon o. Benzeri Rozier'e olacaktı. Yatsın kalksın dua etsin. Gerçi Rozier nerede şu anda onu bilemiyorum da.
Fransa'da galiba.
Boe'den iyi falan diye konuşuyorlardı. Neyse, tamam.
Ağzınıza sağlık.
Teşekkürler. 2 saat seninle konuştuk valla.
Evet, maşallah.
Salı pazarında... Yine kaos. Yani futbol konuşamadık. Kaos.
Kaos, panik. En sevdiğimiz.
Öne çıkan konuları konuştuk.
Bekliyor. Haftaya maç yok. Pardon.
Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.